Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Doktor Erel Hocam ve Onur Hocamla birlikte inşallah güzel bir sohbet yapacağız. Dilerseniz hocam iman hakikatleriyle başlayalım sohbetimize. Çok değişik bir canlı var hocam. Pegabot kuşu var. Ve çok mucizevi özellikleri olduğunu görüyoruz bu kuşun da. Diğer tüm canlılarda olduğu gibi. Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleri, Allah'ın yaratmasıyla var oldukları çok açık inşallah. Bunu hemen anlayabiliyoruz. Bakın bu kuşlardan bahsedelim. Megapod kuşu, resimde gördüğümüz kuş türü. Megapod kuşu yaz mevsimi boyunca her 6 günde bir tane yumurta yumurtluyor. 6 günde bir tane yumurta. Şimdi dolayısıyla hızlı bir şekilde yumurtaların sayısı çoğalıyor. Ve bir tane yumurtayı tünerken, bir tane yumurtayı tünemişken diğer yumurtaların açıkta kalma durumu söz konusu. Ve buna bağlı olarak da yumurtaların ısı kaybetmesi ve oradaki canlının hiçbir şekilde gelişememesi söz konusu olabilirdi. Tabii bu özelliği olmasaydı. Şimdi bakın çok mucizevi bir özelliği var maşallah. Bulunduğu ortamda çukur kazıyor megapod kuşu. Çukur kazıyor. Çukura da delikler açıyor. Şimdi yağmur geldiğinde yağmur suyu bu deliklere yağmur suyunun girmesi sağlanmış oluyor. O deliklerde sürekli bir su bulunmuş oluyor öncelikle. Daha sonra o çukura yumurtalarını bırakıyor ve etraftan getirdiği çalılarla, yapraklarla, böyle doğada bulduğu artıklarla o çukuru dolduruyor. Üzerine de yumurtalarını bırakıyor, aralarına daha doğrusu. Maşallah, bakın bu böyle bir manzara görmüş olsak bunun neden yaptığını, ne fayda getirdiğini hiçbir şekilde anlayamayız. Ama şöyle bir gerçek var ki, oradaki su sürekli olarak o ortamın nemli durmasını sağlıyor. O nemli ortamda da getirdiği artıklar, getirdiği yapraklar çürüyerek bakteriler tarafından bozulmaya başlıyor. Dolayısıyla ortaya bir ısı açığa çıkıyor. Maşallah ısıyı bakın böyle sağlıyor. Bitkilerin çürümesini kolaylaştırarak sağlıyor megapod kuşu. Megapod kuşu oradaki çürümede rol alan bakterilerden hiçbir şekilde haberdar olamaz. O bakterileri inceleyecek, o bakterilerin çürütme esnasında ortama ısı verdiğini inceleyecek hiçbir şekilde bir bilimsel zemine sahip değiller. Böyle bir teknolojileri yok maşallah. İşte burada çok açık bir şekilde görüyoruz ki Allah'ın ilhamıyla bu hareketleri gerçekleştiriyorlar bakın. Ne yapıyor? Oradaki çürüme meydana gelsin diye yaprakları bir araya getiriyor. Ortamın nemli olması gerekiyor çünkü nemli alanda çürüyecek o yapraklar. Ortama da o çukura sağda gördüğümüz, sağ resimde gördüğümüz çukura delikler açarak bu deliklerin yağmur suyuyla dolmasını sağlıyor. Maşallah. Burada biz çok üstün bir akıl görüyoruz. Bu aklın sahibinde kuş olmadı. Çok belli. Kuşta küçücük bir beyin var. Değil mi? Sinir sistemi insana göre çok daha küçük. Ama insanın akledip yapamayacağı İşleri yaptığını görüyoruz bakın. İnsan bunun için bir kere teknolojiyi ilerletmesi gerekiyor. İnsanın bunu yapabilmesi için. O bakterilerden haberdar olması gerekiyor. O bakterilerin çürütme işlemini yaptıkları ve bu işlem esnasında ısı açığa çıktığını bilmesi gerekiyor. Daha sonra bunları yumurtaları da oraya koyması gerekiyor. Bunu yapan kim? Megapod kuşu baktığımızda.
Çok üstün bir akıl var burada. Yani ilk baştan bu megapod kuşunun İlk neslinden itibaren bu düzgün bir şekilde işleyen bir sistem olması gerekiyor. Yoksa neslini devam ettiremeyecek hayvan. Yani kesinlikle öğrenme gibi, yani insanda gördüğümüz, biz ne yapıyoruz? Çocukluğumuzdan itibaren bir takım öğrenme süreçlerine tabiyiz. Allah bizi bu şekilde yaratmış ama hayvanlarda kesinlikle böyle bir mekanizma yok. Tamamen baştan DNA'sına Allah nasıl davranması gerektiğini bir şekilde kodlamış. Yani o çürümenin nasıl olması gerektiği, çukurun nasıl açılması gerektiğiyle ilgili ilim de DNA'sında bu hayvanın yer almakta ve baştan beri yer almakta. Hiçbir şekilde yani ilk neslinden itibaren olması gerekiyor bunun. Evet. Olmazsa bu hayvan neslini sürdüremeyecek.
Doğru söylüyorsun hocam. Burada deneme yanılma gibi bir şey söz konusu olamaz. Kesinlikle. O canlı ya yaşar yavruları ya da yaşamaz. Evet. Yani bunu buradaki parçaların biri eksik olduğunda, değil mi? Mesela yeterli yaprak götürmediğinde oraya, az yaprak koyduğunda ya da o çukurları kazmasa, suyla dolu olan çukurları, yavruları dünyaya gelemeyecek. Dolayısıyla ilk yaratılan megapod canlısı bu hatayı yapmış olsa eğer canlı zaten yaşayamayacak. Evet. Türü devam edemeyecek.
İnşallah. İnşallah. Yine başka bir kuş türü var. Bakın çok enteresan danslar yapıyor. Çiftleşme döneminde. Dişisini kendine çekmek için bazı sesler çıkartıyor. Maşallah renkleri çok güzel.
Maşallah.
Sesi de çok
güzel. Ses de çok güzel.
Çok güzel. Hareketler zaten.
Evet. Son ses asabiyle herhalde biraz. Asabiyetle çıktı ama.
Gövde gösterisi yapıyor herhalde.
Yani normal böyle yani koreografi evet. içinde bulunduran İnsanlar bir dans görüyoruz burada.
Eğitim alıyor değil mi? Evet. Sanat yapabilmek için.
Bakın daha da acayip hareketleri var. Kuşa maşallah.
Maşallah. Çok özel süsleri de.
Bakın boynunun altında böyle plaka gibi yapılar var. Yani tüy
rengi değişiyor. Yanlış yanıyor.
Evet, yanar döner rengi var. Bu da dişisi. En sonunda dişli fark ediyor. O da cevap veriyor galiba burada.
Bu renkli olan erkek değil mi? Evet. Sade olan dişi. Mavi gagası var. Çok istiyormuş.
O doğal ortamda değil mi? Tertemiz böyle evet. Sarıda leke yok sarının içinde.
Fosforlu renkler.
Evet. Tam dişisi geldi. Bugün çok enteresan bir görüntü gerçekten.
Evet.
Ve enteresan maşallah. Sesler çıkartıyor. Dişini etkilemek için.
Kuyruğunu yere vuruyor şap diye.
Maşallah. Bak.
O da gitti.
Maşallah.
Pek etkileyici olamadı galiba.
Maşallah.
Çok etkiledi ama çok güzel bir gösteri.
Bu davranışların hakikaten DNA'da hiçbir şeyi yok. Davranış hani DNA'nın da belirlediği bir şey değil.
Evet.
O sinir sistemiyle zahiren beyinde olan reaksiyonlarla gösterilen bir hareket, bir akıl gösteriyor bize. Burada şey yok yani, öğrenme de yok işin en etkileyici tarafı. Öğrendiği bir şey de yok. Yani sonradan öğrenip de şöyle yapayım. Hayvanlar mesela bir sonradan birçok belki avlanmayı öğreniyor, belki birçok şeyi geliştirebiliyor ama temel özelliklerini öğrenmiyor canlı. Yani mesela yuva nasıl yapılır öğrenmiyor. Zaten doğduğu zaman yuva yapabiliyor. Göç nasıl edilir öğrenmiyor. Zaten pek de öğretecek şey değil. Yani binlerce kilometreye gitmek kolay iş değil. Nereye nasıl gideceğini, nasıl göç yapılacağını, hangi yolu izleyeceğini. Manyetik alan kullanıyor mesela. Manyetik alan nasıl çalışıyor beynindeki sistem. Bunu öğrenme diye bir konu yok. Veya doğduğu zaman sonar sistemine sahip olacağını, sonarı nasıl kullanıldığını öğrenme diye bir konu yok. Bu temel özelliklerin hepsini bilir şekilde doğuyor. Bilmesi zaten yani o konunun uzmanı olup da doğuyor olması yani ne aşamada öğrenecek ki? Embriyoloji denen bir bilim dalı var. Erkek üreme hücresiyle dişi üreme hücresinin birleşmesi sonucu oluşan zigot embriyoloji başlıyor da ne zaman artık birçok canlı da artık ya yumurtadan çıkıyor veya direkt memelilerde olduğu gibi doğum yaparak çıkartıyor ve gibi yani. Doğana kadar ki mesafede mi öğreniyor yani? Oradaki hücre yumağının bilgi neresinde? Evet. Bir de bilginin nasıl olacak? Yani hücreler bilgiyi nereden alıyorlar veya birbirlerine bölünüp sürekli çoğalan, farklılaşan bir hücre yumağının erginleşip artık yumurtadan çıktığı veya anne karnından doğduktan sonraki hali bir bilgi sahibi bir canlı oluyor. Mesela hareket ediyor, dans ediyor böyle değişik renklerde. Üremesi gerektiğini biliyor. Nasıl üreceğini biliyor. Yavrusuna nasıl bakacağını biliyor. Yavrusunun ihtiyaçlarını biliyor.
Kimyasal madde üretiyor.
Evet, yani her yönden çok müthiş bir konfor var.
Evet.
Bir de gideceği yerin daha iyi olduğunu biliyor olması lazım. O
göç yapanlar için. Evet.
Yani şu anda biz mesela işte uçakla seyahat yapıyoruz. Yurt dışında bir yere gidiyoruz mesela. Giderken işte meteorolojiden o ülkenin hava durumunu öğreniyoruz değil mi? Ona göre üzerimize kıyafetler almak için. O bile hatalı çıkıyor. Yani internet üzerinden bir sistem kurulmuş. İşte meteoroloji uzmanları çalışıyor dünya çapında. İşte ona bağlı olan internet sistemleri var. İnternetten bakıyoruz işte. Diyor ki 20 derece diyor. Bir bakıyoruz gidiyoruz 8 derece çıkıyor. Rezalet oluyor yani bizim açımızdan. Ama bu kuşun öyle bir durumu da yok. Kimse sorduğu birisi yok. İnternete girip bakamıyor gideceği yere. Onun haricinde soracağı kimse yok. Herhangi bir başka bir imkanı da yok. Yani gidip orada yaşadı. Yaşayamadı zaten ölür. O hava durumuna adaptasyon gibi bir olay da yok kesinlikle. Gideceği yerin düzgün olması gerekiyor. Onun yaşayacağı tarzda olması gerekiyor. Onun haricinde ikinci bir ihtimal yok. Evrim buranın neresinde, doğa seleksiyon neresinde hiçbir yerinde olamaz kesinlikle. Yani tamamen Allah ilham ediyor ve oraya gidiyor.
Evet, bu göçte şampiyon bir mantar türü var. İki hücreli bir canlı bu mantar. Göç ediyor mantar. Ya iki tane hücre. Bir araya gelip bir mantar oluşturuyorlar. Havalar soğumaya başladığında yaşadığı ortamda dış zarının bölgelerine kendi içinde ürettiği bir enzim sayesinde buz kristallerini yerleştirebiliyor. Ama belli bir dizilimle yerleştiriyor. Bu buz kristalleri normal suyun içerisinde yaşayan bu canlının daha hafif olmasına yol açıyor. Yani buz daha suyun mesela üst tarafına çıkar ya, kütle olarak daha hafif olur. Ve aerodinamik bir yapı kazanıyor. Daha sonra da bu yapı esen ilk rüzgarla havalanabiliyor, böyle uçuyor. Yani denizden havaya uçuşa geçiyor. Bulutlara kadar çıkıyor. Bayağı yüksek mevzilere çıkıyor. Daha sonra esen rüzgarlarla ki rüzgarlar da soğuk bölgeden sıcağa doğru genelde hani basıncın etkisiyle o tarafa doğru akıyorlar. O rüzgarla taşıtıyor kendisini, buz kristalleri. Hava ne zaman ki soğuk havadan sıcak havaya doğru geldiğinde o buz kristalleri erimeye başlıyor doğal olarak. Eriyince bu sefer inişe geçiyor. Eridiği için zaten ısınımla optimum yerlerine gelmiş. Daha sıcak bir yere gitmek istiyor çünkü. Evet. O sayede gelip indiği zaman da zaten sıcak bir mekana göç etmiş oluyor. Maşallah. Şimdi bunda ne GPRS var, ne sinir sistemi var, ne ayak var, ne kanat var, ne başka da bir sistem var. Ne de hani böyle görecek, duyacak, hissedecek bir şey yok. Organ yok yani. Yani sebep yok kısacası. Neyle algılayacak, neyle öğrenecek, neyle bilecek? Bir sebep zahiren. Sebep dediğimiz nedir? Mesela göz bir sebeptir görmek için. Kulak duymak için bir sebeptir. Değil mi? Güvercinlerdeki uydu sistemi, manyetik alanı tanıma sistemi yön bulma için mesela bir sebeptir Allah'ın yarattığı. Yunus'taki ve yarasadaki sonar çevreyi tespit etmek ve yön bulmak için bir sebeptir. Ama mantarda hiçbir sebep yok bu anlamda. Nereden biliyor? Yani DNA'da da ya protein sentezliyor. DNA ne yapacak? DNA'nın içerisinde genler var değil mi? Genler protein şifreleyen. Proteinin nerede ne zaman şifreleneceğini kontrol eden bir bütün. Bu yani madde oluşturan maddeden oluşmuş. Maddenin aslını tabii çok anlatıyoruz. Zahiren gördüğümüzü söylüyorum. Maddeden oluşmuş bir şifre DNA. 4 harfli bir şifre DNA. Burada yol haritası yok. Burada ısı ölçme sistemi yok. Burada doğruyu söyleyen bir bilgi yok. Mekanizmalar var. Ama mekanizmayı kullanan bir akıl olmazsa bir şey ifade etmez ki o yani. İnsan DNA'sını mesela insana versek, önüne sörsek, koysak, desek ki bak burada yaklaşık yani son rakamlara göre 400 binle 2 milyon arası proteinin şifrelendiği kabul ediliyor DNA'da. Çeşitli görüşler var bu konuda. Hepsinin tek tek bilgisini ve ne işe yaradığını bilgisini insana versek, neyin nerede ne zaman salgılanacağını sen karar ver desek, İnsan kendi beyniyle bak, normalde kontrol eden beyin diyoruz değil mi vücut fonksiyonlarımızı? Peki sen beynini zaten kontrol etmiyor musun insan olarak? Beynini kullanmıyor musun? Biz zaten beynimizi kullanıyoruz normalde değil mi? Mesela bir şey öğreniyoruz, tepki veriyoruz, nereye bakacağımıza karar veriyoruz, nasıl koşacağımıza karar veriyoruz. Bu esnada beynimizi kullanıyoruz. Aynı beyinle vücut fonksiyonlarını al kendin ayarla dediğimiz zaman biz aynı beyine hükmedemiyoruz. Bu anlam. Bu kadar detaylı kapasite aşımı yapamıyoruz yani. Beyin normalde yapıyor zahiren. Aynı beyni şimdi sen kullanmıyor musun? Yani normalde biz beynimizi zaten hükmediyoruz demiyor muyuz? Beyinle biz kontrol edebiliyoruz beynimizi diyemiyor muyuz yani? Mesela hiç olmayan bir bilgiyi ezberlediğinde o beyinde bir yere oturmuyor mu mesela? Değil mi? Yani yoktan mesela bir bilgi koymuş oldun. Bunu sen yaptın. Sen kontrol ettin. Dengede durmayı mesela bilmiyorsun diyelim. Dengede durmayı öğrendin diyelim. Tek ipin üzerine yürüyor ya insanlar. Ama antrenman sonrası oluyor. Kontrol ettin bak beynin nasıl dengede duracağını öğrettin. Veya diğer kabiliyetler olsun. Yüzmedir, bisiklet kullanmadır gibi kabiliyetler bilmiyorken öğrendin. Yani sen beynine hükmediyorsun bu anlamda. Beyne öğretiyorsun, kontrol ediyorsun. Peki aynı beynin kontrol ettiğini düşündüğün beynini kendi vücudunun şu an nasıl yaşıyor? Otomatik sistem diyelim. Otomatik şu an bütün sistemleri kontrol ediyor beyin. Bütün şemayı önüne koyalım. Bütün bilgisayarları da önüne verelim. Sen karar ver sadece. Yani hangi hormon nereye salgılanacak? Ne zaman salgılanacak? Kaç mikrogram milimetrenin gramın milyonda veya binde bir boyutlarına salgılanacak? Hangi hücre salgılayacak? Hangi hücrenin hangi DNA'sının hangi bölümüne gidilip protein sentezlenecek? O protein nereye götürülecek? Vücuda ne kadar şeker alındı? Ne kadar gitti? Bunları sen tek tek oradaki şeyleri kullanarak proteinleri tespit etmen lazım. Yapabilir misin?
Mümkün değil. 5 saniye bile yapamaz.
5 saniye bile yapamaz.
Bir ömür boyu bırakın 5 saniye bile yapamaz.
Evet. Gerektiği zaman yani ve mesela kalbin atışını sürekli denetlemen lazım. Nefes almayı hiç unutmaman lazım. Unutma diye bir konu hiçbir zaman olmaması lazım.
Yani, şimdi evet. Bahsettik ya mesela biz beynimize hükmediyoruz. Yani bir hareket yaparken beynimize hükmettiğimi söylüyoruz ama gerçekte onu da biz yapmıyoruz. Yani evet. Düşünme olayı da bizim elimizde değil. Tamamen Allah'ın bize yapmış olduğu ilham neticesinde oluşan olaylar. Bu bilimsel olarak da kanıtlandı. Herhangi bir hareketin başlamasından önce, yani bu diyelim ki kolumuzu kaldırma hareketi, bunun beyindeki fonksiyonlarının başlama süresi 7 ila 8 saniye önce başladığı tespit edilmiş. Yani evet. Bununla ilgili yapılmış 2-3 ayrı çalışma var. Yani biz harekete karar verdiğimiz zaman sanıyoruz ki mesela kolumu kaldıracağım dedim, kaldırdım. Aslında bu harekete başlamadan 7-8 saniye önce beyinde bu harekete yönelik fonksiyonların başladığı bilimsel olarak kanıtlanmış. Fonksiyonel MR denilen bir yöntem var. Bu yöntemle bilim adamları araştırma yapmışlar. Kişiye daha önceden belirtmedikleri hareketlerin yapmalarını söylemişler. Ama o hareketlerden önce o hareketlerin yapılmasını sağlayan beyin bölgesinde fonksiyonların 7-8 saniye önceden başladığını tespit etmişler. Bu ne demektir? İnsanın hiçbir şekilde, hiçbir hareketinde, hiçbir şekilde bir iradesi yok demek aslında. Tamamen kader neticesinde olaylar meydana geliyor. En ufak hareketimiz, yani bizim bilinçli olarak yaptığını düşündüğümüz hareketler bile kader neticesinde ortaya evet. çıkıyor. Bunun bilimsel izahı yani bu.
Onun bilimsel izahını şimdi videoda evet. gösterelim. Onun üzerine ondan sonra konuşalım inşallah. İnşallah. Hür iradem bu tabağı seçip seçmeme karar verecek. Şimdi orada evet. birkaç tane tabak geçiyor önünden. Evet. İstediğini seçecek. Yani insana derse mesela hangisini seçmek istiyorsan al onu seç. Evet. Sözlü seçildiğinde. İnsan kendi hür iradesini, iradesi hür olarak düşündüğü insan mesela bu tabağı seçtiğini şu an düşünüyor. İstediğini seçti şu an. Ama bilimin hür irademle ilgili bir sorunu var. Kendisi için konuşalım. Yani bütün insanlar her birey konuşalım. Mesela biyolojiye göre konuşacak olursak hür iradeyle ilgili bir sorun var. Yani tamamen şu an fizyolojik beyin olarak düşünüyoruz. DNA, proteinler olarak düşünüyoruz. Bu kararı veren ne? Beynimizdeki nöron aktivitesindeki bir reaksiyonlar, oradaki ani akış, oradaki elektriksel şema, oradaki elektrik yüklenmesi ve boşalması. Ne? Yani kararımın kaynağı ve zamanlamasını araştırmak için bir deneye katılıyor bu arkadaş. Ve dediğin gibi Erol Hocam manyetik rezonans kullanacak burada. Araştırmanın sonuçları kararı kimin verdiğini, daha doğrusu kararı verenin kendisi olup olmadığını ortaya çıkartacak. Şimdi benim şuurum mu? Şuur sahibiyiz insanlar. Biz kendimiz, kısacası kendi şuurumuz mu? Yoksa üzerinde hiçbir kontrol sahibi olmadığım şuursuz gri madde. Beyinle yani. Üzerinde kontrol sahibi olmadığım diyor. Bak zaten beynini kontrol edemedim zaten söylüyor. Kısıtlı bir kısmını biz kontrol ediyor diyoruz. Evet. Deney çok basit. Rastgele karar verip sağ ya da soldaki düğmelere basacak. Öyle istiyor yani. Kendisi ne zaman istiyorsa. İstiyorum ve yapıyorum diyoruz ya. Tarayıcı da sistem, tarayıcı sistem, bu MR manyetik sistemde beynimin ne zaman karar verdiğini kaydedecek. Konu bu. Ben istiyorum, yapıyorum dediğin anda beyin de orada reaksiyonların ne zaman olduğunu kaydedecek. Bilgisayar düğmeye ne zaman bastığını kaydediyor aynı zamanda. MR da ne zaman reaksiyon olduğunu kaydedecek. Sonuç şu, siz karar vermeden 6 saniye önce sizin ne karar vereceğinizi tahmin edebiliyoruz. Açıklıyor bak, MR'ı yapan bilim adamı sağda, soldaki deneye katılan arkadaşı açıklıyor. Ve 6 saniyenin oluşturduğu bir heyecan oluşuyor. Yani ben diyor, sağ elimle düğmeye bastığımı düşündüğüm andan, yani basıyor aslında, bastığımdan 6 saniye önce beynim bu kararı vermiş mi diyor. Ben mesela su içmek istedim, suyu içtiğime için elimi bardağa götürüp kaldırmadan 6 saniye önce gerekli reaksiyonlar beynimde olmuş oluyor. 6 saniye önce olan bu reaksiyon 6 saniye sonrasında oluyor mesela. Bunu değiştiremiyoruz. Demek ki öncesinden verilen bir karar var. Tekrar tekrar soruyor şimdi tabii haline. Ama sonuç değişmiyor.
Bu konuyla ilgili yapılmış birkaç tane çalışma var. Ayrı ayrı merkezler tarafından. Tek bir merkez yapmamış.
Evet. Beynim diyor ki demek ki benim şuurlu kararım beyin aktivitelerine göre ikinci plana kalıyor. Aslında senin şuurun dediğin beyin zaten Allah'ın izniyle aynı Allah öyle diyor yani. Zaten önceden kader gerçeği olup bitmiş. Bu onun bir göstergesi. Kararlarınıza yön veren şuursuz bir beyin aktivitesi olduğu görülüyor. Yani şuursuz dedi insanın kontrolünde olmayan bir beyin aktivitesi olduğu görülüyor diyor. Şuurlu kararınız çok sonra devreye giriyor. Yani kendi düğmeye bastığı saniye. Tabii burada şunu hatırlatmakta yarar var. Bazı izleyicilerimizden mesela mesaj alıyoruz. O zaman her şeyi kontrol eden Allah. Beynimiz bizden önce karar veriyor. O zaman hani biz nasıl imtihan mı oluyoruz dünyada? Böyle bir şey. Bu imtihan sırrı Allah'ın dünyada. İnsanların üzerinde kıldığı imtihan sırrı. İnsan bir şey konuşurken, bir şey yaparken, Kur'an'a göre mesela bir olay esnasında Kur'an bize kıstastır. Biz Kur'an'a göre karar veririz değil mi inşallah? Kur'an'daki Allah'ın söylediği ahlaka göre doğru olan kararı verip vermemek bizim elimizde Allah. Zahiren bunu bize gösteriyor. Ve biz hiçbir zorluk veya baskı hissetmiyoruz. Mesela bu karar verirken veya konuşurken insanın böyle bir yönlenme ve baskı hissetme gibi bir şey olmuyor beyninde. İstediğini yapıyorsun kısacası. Allah bunu sana gösteriyor, tattırıyor. Yani ama haddi zatında bütün irade, bütün sevk ve irade, bütün bilgi ve kudret yalnızca Allah'ın. Allah gerçek varlık, biz gölge varlığız. Hakikat bu, doğru bu. Ama dünya imtihan dünyası ve biz baktığımızda, gördüğümüzde, duyduğumuzda, konuştuğumuzda, adım attığımızda, yürüdüğümüzde her nereye gidiyorsak ve her ne yapıyorsak bu konuda bir baskı olmuyor. Yani suyu içmek veya içmemekle ilgili ben bir baskı duymuyorum. Mesela bardağı alıp İşte alıyorum ve bırakıyorum. Bilgisayar tuşlarına basıyorum. Konuşuyorum. Akın'la konuşuyorum. Erdem'le konuşuyorum. Sizinle konuşuyorum. Allah dünyada imtihan ediyor. Bu imtihan sırrı. Zaten yani haddi zatında Allah iman onun için çok değerli. Mesela melekler Allah'ı görerek iman ediyorlar ama insan Allah'ı görmeden gayba iman ediyor. Ama bütün tecelliler ve göstergeler Allah'ın varlığını bize gösteriyor. Neyi görsek. Mesela burada biz zahiren irade gösterip İnşallah Allah'ın varlığını görüp tecellimi görüyoruz ve iman ediyoruz. Mesela Allah bunu bize tercih ettiriyor. Ve cenneti Allah hak ettiriyor. İnşallah. Yani terliyorsun, yoruluyorsun. Sonunda mükafatı Allah zahiren hak ettiriyor inşallah. Bu dünyanın imtihan sırrı. Böyle olunca zaten kıymetli oluyor. Böyle olunca insan inşallah fıtrat gereği öğrenip eğitilmiş oluyor. Hazır böyle bunları yaşamadan insan eğitilemiyor. Bunları yaşamadan değil mi? İnsan pek böyle iyinin kıymetini bilmiyor diyelim inşallah. Allah bunları gösteriyor ve yaşatıyor. Mesela çile çekiyorsun mücadelede, değil mi? Uykusuz kalabiliyorsun, aç kalabiliyorsun, yorulabiliyorsun. Ayette sizden öncekilerin başına gelmeden, sizin başınıza gelmeden cennete girebileceğini mi zannettiniz diye buyuruyor Allah. Şeytan Allah'a sınırım. Bizden öncekilerin kolu kopuyor, bacağı kopuyor, işkenceler oluyor, şehit oluyorlar. Açlık oluyor, sıcak oluyor. Yani kendi mesela arkadaşları diye bildikleri münafık olup ihanet ediyor ona. Yani Allah her türlü yönden mesela mal veriyor, zengin kılıyor Allah. Daha sonra malını alıyor. Fakir oluyorsun yani. Rızkı azaltıyor Allah. Arkadaşların şehit oluyor, kardeşlerin gibi. Allah her yönden imtihan ediyor. Öğretiyor inşallah. Bunlar olurken insan diyemez ki ya ben zaten, yani benim hiçbir sorumluluk yok üstüme. Ben zaten hani her ne yapıyorsam Allah bana yaptırıyor. O zaman yani benim zaten bir sorumluluğum başından beri yoktu diyemiyor insan. Diyemez. Zaten bu şekilde boş diyelim, temelsiz bir şekilde düşünce yapısına sahip olan insanların zaten iman etmediğini görüyoruz. Zaten iman eden, Allah için mücadele eden insanların bu ilmi kabul edip, Allah'ın tek varlık olduğunu kabul edip zaten canla başla cehd ettiğini, mücadele ettiğini, fikri mücadele yaptığını inşallah görüyoruz. Zahiren tüm tedbirleri alıyor. Yani maddenin aslında algıdan ibaret olduğunu, beynin ve iradesinin Allah'a ait olduğunu biliyor, Allah'ın varlığına iman ediyor. Zahiren bunların hepsinin kendi iradesiyle yapıyor, yani iradesinin bütün tedbirlerini alıyor. Bütün şeklini, hayatını onun üstüne kuruyor inşallah. Değil mi? Bu durumda da Allah'ın izniyle çok saygıdeğer, çok müşerref böyle varlıklar haline geliyor müminler.
Bu Allah'ın razı olduğu. Evet.
Allah'ın razı olduğu bir birey olmuş oluyor. Çok mükemmel, çok üstün bir şey inşallah. O yüzden buna tam iman etmek lazım. Allah tek ve üstün kuvvet inşallah. Ama biz zahiren bu dünyada bunları yaparken çok dikkatli düşünüp Allah'ın istediği şekilde hareketler yapmamız lazım.
Zaten burada bir çelişkiye düşülmüş de olur. Eğer bütün irade Allah'a ait olduğu kabul edilirse ve ona rağmen o zaman ben bir şey yapmayayım, ben rahat rahat yaşayayım dediğiniz zaman, o zaman birbirinize çelişkiye düşmüş olursunuz. Yani mutlak bir şey var, Allah'ın varlığını, mutlak bir varlık, bütün iradeye sahip bir varlığı reddetmiş olursunuz ve şeytanın düşmüş olduğu duruma düşmüş olursunuz tamamen. Bir de yani çelişkili bir durum var burada. İki türlü de. Eğer irade size aitse o zaman çabalayın. Değilse o zaman itaat edin gibi bir durum söz konusu olmuş oluyor sonuç olarak.
Her türlü Allah'ın rızası için hareket etmek lazım.
Her türlü Allah'ın rızası için hareket etmek gerekiyor.
Tabii ortaya çıkıyor. Bütün irade Allah'a ait. Tabii de bizim irademize, cüz'i irademize Allah'ın iradesine dahil. Evet. Tabii her şey Allah'ın kontrolünde, evet, Allah'ın iradesi dahilinde inşallah. Bir de bu bilgilerin bu yüzyılda bulunuyor olması çok büyük bir mucize. Yani mesela materyalistler senelerdir diyorlardı ki işte evren her zaman vardı zaten diyorlardı. Mesela Kur'an ayetlerinde Allah gökleri ve yeri yoktan var edendir ayetini gördüğü zaman işte bu ayet aşağı doğru değil diyorlardı. Evren zaten her zaman vardı diyorlardı. Sonra bir baktılar, kendi elleriyle evrenin bir başlangıcı olduğu ve yoktan var edildiğini buldular. Sonra evren durağan diyorlardı. Yani statik bir yapısı var diyorlardı. Ve dolayısıyla hareket etmez diyorlardı hiçbir şekilde. Evrenin genişlediğini, göklerin genişlediği ayetini gördükleri zaman bu mümkün değil diyorlardı, haşa. Sonra yine kendi elleriyle ispatladılar evrenin genişlediğini. Mesela Allah ayette biraz önce Umar Hocam'ın dediği gibi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz buyuruyor Allah ayette. Bu ayeti gördükleri zaman işte diyorlardı, olur olmaz açıklamalar yapıyorlardı kendi akıllarınca tabii. Bir baktılar kendileri yine ispatladılar. Yani Allah'ın dilemesiyle anca olabileceğini. Biraz önce gördük deneyde. 6 evet. saniye önce ne yapacağı belli adamın. Hepimizin 6 saniye önceden bizim 6 saniye sonra ne yapacağımız zaten belli. Beyin zaten o emir vermiş oluyor.
Şimdiki bulgular. 6 belki saniye ileride daha da geçmişte de gidebilir
görüyoruz. Evet. Yani buna benzer çok fazla konu var. Mesela materyalistlerin iddia ettiği. İşte evrim konusu da aynı şey içerisinde geçerli. İşte canlıların evrimle oluşumunu gözlemliyoruz diyorlardı. Sonra kendileri ispatladılar evrimle oluşamayacağını. Hatta şu anda da delil aramak için galiba bir arayışlar içerisindelermiş.
Onunla ilgili isterseniz değinebiliriz. Evet. Çok iyi. Yani önde gelen evrim savunucularından Richard Dawkins biliyoruz, değil mi? Yani günümüzde evrimi en önde savunan kişilerden bir tanesi. Onun başında bulunduğu bir kurum var. Dilerseniz aktaralım. Bir tane yarışma hazırlamışlar. Yarışma demeyelim de yani bilimsel makale ile ilgili bir ödül koymuşlar. Şimdi Origin of Life Challenge. How did life begin? Ne demek bu? Hayatın nasıl başladığını ortaya koyması ile ilgili bir ödül koymuşlar.
En iyi atana.
Evet, en iyi bu en iyi atana diyelim. En iyi bu konuda fikir ortaya koyana $50,000 ödül vermişler ve o kişi eğer bunu araştırma haline dönüştürürse de $2,000,000 kadar da bir bütçe ortaya koymuşlar. Şimdi burada yalnız bir takım belli ön şeyler var, kabuller var. Şimdi onlara değinelim isterseniz.
Yani koşulları olan bir araştırma.
Evet, koşulları olan.
Hamur oranını şimdi, mı veriyorlar?
Şimdi ben size izah edeceğim. Bakın şurada maviyle işaretlediğim yer. Hayatı tanımlamış. Hayatı ne diye tanımlıyor? Darwinist evrim ile oluşan, kendi kendini devam ettirme kapasitesine sahip kimyasal sistemdir diyor. Şimdi burada...
Darwinist evren.
Evet. Darwin'e bağlı bir evrim olduğu bir kere ön kabul. Yani hayat Darwin'e bağlıdır. Onun dışında herhangi bir Darwin'in öne sürdüğü evrime bağlı bir şekilde gelişmiştir diyor. Onun dışında herhangi bir sistem kabul edilmemiş hayatın tanımında. Bir kere ön kabul burada. Kendi kendine oluşan bir kimyasal sistemdir diyor. Yani herhangi bir şekilde dış müdahaleden kendi kendine oluşan tamamen tesadüfe dayalı bir sistem olarak hayatı baştan kabul etmiş. Yani evrim konusunu ilk baştan bir kere ön kabul olarak kabul etmiş. Onun üzerine evet. Temelsiz bir mekanizma üzerine başka temelleri koymaya çalışıyor. Şimdi neleri içermesi gerektiğiyle ilgili aşağı inersek göreceğiz. Evet, şimdi araştırma diyor bunlarla ilgili olması lazım. Nelermiş görelim. İlk maddesi canlılık öncesi dünya ortamı ve ilk makro moleküllerin oluşumu nasıl oldu? Şimdi demek ki şu ana kadar evrimciler canlılık öncesi dünya ortamını açıklayamamışlar.
Evet. Bizim Türk evrimciler çok iddialı bu konularda. Ya ne kadar siz niye o kadar abarttınız diyorlar. Evet. İlk canlı nasıl oluşmuştur? İki bakterinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bunda ne var diyor. Bakteri cansız madde mi diye sorduğumuzda ya böyle cahilce soru mu olur diyorlar ondan sonra.
Evet.
Yani Dawkins bilmiyor ilk canlının hücrenin nasıl oluştuğunu. Bizim yerli evrimciler işte üniversitelerdeki öğretim üyeleri yani biz zaten biliyoruz diyorlar. Yani Dawkins'e de söylesinler madem biliyorlarsa o da öğrensin. Yani yalan söylüyorlar.
Yalan, kesinlikle yalan. Aynı maddenin devamında demiş ki ilk makromoleküllerin oluşumu nasıl oldu? Makromolekül dediğimiz nedir? Proteinlerdir değil mi? DNA'dır, RNA'dır. Yani hücrenin temel yapı taşlarıdır. Yani kompleks yapı taşlarıdır. Bunların nasıl oluştuğunu da demek ki şu ana kadar açıklanmış değil. Böyle bir ödül evet. Koyduğuna göre sistem. Makromolekülleri oluşturan yapı taşları nasıl ortaya çıktı? Nedir? Proteinleri oluşturan amino asitler, DNA'ları, RNA'yı oluşturan nükleotitler. Bunların da nasıl ortaya çıktığını henüz açıklayabilmiş değiller.
Evet.
Değil mi? Yani sadece atomlardan ortaya çıkan, atomların birleşmesiyle bir takım amino asitler, nükleotitler ortaya çıkması gerekiyor. Bunların bir müddet sonra her nasılsa işte onların kafasına göre DNA, RNA ve proteinlere dönüşerek canlıların daha tuğlaları denilen maddelerin ortaya konması gerekiyor. Bunların hiçbiri daha henüz açıklanabilmiş değil ki böyle bir ödül koymuşlar.
Evet.
Evet. Devamına geliyoruz. Prebiyotik moleküller ilk kez genetik bilgi depolama kapasitesini nasıl elde etti? Yani şimdi önce madde oluşacak, proteinler oluşacak, DNA oluşacak, RNA oluşacak. Bir de bunlar bilgi depolama kapasitesini elde edecek. Bilgi depolama. Bunu da açıklayabilmiş değiller demek ki. Hayatın başlangıcında hangi aşamada hücre oluştu? Demek ki bu önde saydığımız şeylerin bir kere ön kabul olarak oluşması gerekiyor. Hücrenin varlığı için. DNA, RNA, proteinler, yani kabaca söylüyoruz tabii her şey, işte yağlar, yağ asitleri hepsinin olması gerekiyor ki hücre oluşsun. Bunların bir kere ön kabul olarak olması gerektiğini, hücrenin ilk etapta ortaya çıkması için de kabul etmiş. Üçüncü, dördüncü aşamaya koyduğuna göre. Bu hücreler ne içeriyordu? Demek ki ilk hücrenin ne içerdiğine dair de herhangi bir fikirleri yok şu ana kadar. İlk metabolik yolların kimyası nasıldı? Metabolik yol dediğimiz zaman nedir? İlk protein nasıl üretildi? Değil mi? İlk enerji nasıl ortaya çıktı? Yani glikoliz değil mi? Hayatın ilk başından itibaren bulunması gereken. İlk DNA sentezi, DNA'nın bölünmesi nasıl gerçekleşti? Bunların hiçbiriyle ilgili daha ellerinde zerre kadar bilgi yok.
Hocamız tabii yani evet, bu üzerlerine gittiği için büyük ihtimal böyle bir şeye kalkıştı. Yani hocamız özellikle bu sözde evet. delil olarak göstermeye çalıştıkları işte zürafanın kuyruğunun ucuyla insan burnunun köşesi birbirine benziyor falan gibi böyle anlamsız şeyleri delil göstermeye çalıştıkları için hocamız dedi ki protein açıklayın ilk başta dedi.
Evet.
İlk hücrenin oluşumunu, ilk protein, ilk amino asit bunları açıklayın ilk başta dedi. Yani oraya gelmeyin dedi. Bir ölü adam yatıyor. İşte tırnağının arasındaki bakterinin bir hareketinden bu adamın canlı olma ihtimalinin üzerinde duruyoruz. Evet. Adamın kafası yok zaten. Kalbi zaten atmıyor. Ölü adam. Hı hı. Sen tırnağının arasıyla niye uğraşıyorsun ki? Adama baktığı zaman zaten ölü olduğu açık. Evrim de aynen böyle. Öyle detaylarda insanları boğmaya çalışıyorlardı. Hocamız da tabii üzerlerine gidip bir proteini açıklayın ilk önce ondan sonra bunları anlatın dediği zaman işte Dawkins de zaten ne yapacağını herhalde şaşırmış anladığım kadarıyla. İşte 50 bin dolarla 2 milyon dolar arasında ölü bütçe.
Ölü 2 milyon dolar bütçe. Yani bu şunu
2 milyon dolar bütçe, evet.
Zaten evrimcilerin, şimdi evrimi savunan insanların özellikle ön planda Dawkins gibi, Ernst Haeckel gibi ve diğer bütün o bilimle uğraşıp evrimi ispatlamaya çalışan ve olduğunu savunan bütün insanların zaten bu yarışma şeyini gösteriyor. Amaçlarından bir tanesini gösteriyor. Bu tutundukları bir dal, evrim. Burada ne var? Para var. Şimdi 2 milyon dolar bütçe almış.
Evet.
Bunu daha önce Tiktaalik Rosa'yı bulmak için bütçe alan Chicago Üniversitesi'ndeki ekip ve daha birçok evrimle ilgili araştırma yapmak için bütçe alan ekibin aldığı zihniyet de aynı zihniyet. Zaten amaç şu. Bir şekilde biz menfaat elde edelim.
Evet.
Ya nasılsa bulunamayacak. Yani sonuçta zaten nasılsa bir ya sahtekarlık yapılacak ya da araştırmanın sonucunda böyle olduğu beklenmektedir. Genel kanı bu yöndedir. Şu ana kadar veriler bu şekildedir. Yani az çok biz böyle tahmin ediyoruz filan gibi yuvarlak kelimelerle genelde de anlaşılması zor kelimeler seçerek bir açıklama yapacaklar.
Evet.
Veya sahte bir fosil üretecekler. Ve yalan söyleyecekler. Ama sonunda şu. Bahane bu, tamam mı? Yani evrimi, evet evrim diye bir şey oluşturup ondan sonra bu kriterlere göre sıralanmış kriterler. Bunlar ki bugün bilimin ortaya koyduğu ve kesinlikle tek başına doğal oluşamayacak olan moleküller. Yok olan bir şey yani. Bilim yok diyor, olmaz diyor. DNA doğada yalnız başına bulunamaz diyor. Protein yalnız başına oluşamaz. Protein oluşturan amino asitler yalnız başına oluşamaz. Hiçbir molekül akıl tecellisi gösterip DNA şifresini sıfırdan kendi başına oluşturamaz. Ki insan bugün kendisi laboratuvar ortamında bunu yapamıyor. Düzgün bir şifreyi. Oluşamayacağı ispatlanmış, yok olan bir amaç için 2 milyon dolarlık bir kaynak çıkmış durumda. Buradaki olay Dawkins Vakfı'ydı değil mi en başta?
Evet, evet.
Dawkins Foundation.
Evet.
Richard Dawkins'in kendi vakfı. Şimdi orada bir bütçe var. Şimdi bu parayı nasıl yeriz? Ya hocam şöyle bir yarışma yapalım. Evet. Bayağı para birikti şimdi. 2 milyon dolarımız var. Bunu bir legal hale getirip...
Sponsoru da var. Onu da bahsedeceğim evet. biraz sonra.
Evet. Sponsorun da sen.
Evet.
Bunu nasıl acaba? Şimdi araştırma nasıl olacak? Yani sanki ya, laboratuvarda bir şey mi araştıracak? Yok. Londra'nın güzel lokantalarında artık... Evet. Veya dünyanın çeşitli yerlerinde yani artık o adalar var meşhur. Oralara gidip orada yani sorarlarsa da ben şu an düşünüyorum diyecek mesela. İlk molekül acaba...
Dikkatimi dağıtmayın.
Evet. İlk oluşan molekül acaba ne renkteydi veya ilk hangi atom hangi atomla bileşik yaptı? Şu an onu düşünüyorum. O yüzden beni rahatsız etmeyin. Uzayacak, uzayacak, uzayacak.
Felaket mi durum? Bunu evet. mesela bir de insanların bir kısmı hani çok legal bir şeymiş gibi görüyor. Yani resmen hayat ilk canlının oluşumunun zaten açıklanamadığı bu olayla zaten kabul edilmiş oluyor.
Evet.
Yani açık bir şekilde böyle bir para ödülünün verilmesi ve böyle bir bütçenin ayrılıyor olması. Ayrıyeten hani biz yeteri kadar hayal gücümüzü kullanamıyoruz. Bunu geniş bir alana yayalım. Ya herkes düşünsün. Sonuçta kurgu yeteneği daha fazla olan insanlar olabilir dünya çapında. Hani ilk hücre amino asitler mesela onların çok değişik hikayeleri var. Yani hani biz diyoruz ya mesela diyor ki adam şeyin içerisinde meteorun içerisinde diyor ilk amino asitler gelmiştir diyor. İşte hava almayan bir ortamdaydı diyor. Hı hı. Meteorun içerisinde. O yere düşer düşmez diyor. O an orada bulunan lavların olduğu bir bölümde bir anda işte oradaki mineraller ve asitlerle tepkimeye girerek ilk protein oluşmuştur diyor. o an diyor bir deprem olmuştur diyor. O depremle protein izole olmuştur diyor. Ondan sonra o protein tekrar işte yanındaki başka aynı olayla oluşan proteinlerle yavaş yavaş birleşip sonra mesela ilk hücrenin adımları atılmıştır falan. İşte bakın açıklamaları bu. Yani açıklayamamaları bu daha doğrusu. Yani bunun gibi acaba insanlar nasıl hayal güçlerini kullanır, nasıl felaket açıklamalar yaparlar da bu ilk kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan hücrenin oluşumunu biz artık çünkü daha kez kendisi dedi yani ilk hücre nasıl oluşmuştur diye soruyor. Nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz ama nasıl olması gerektiğini biliyoruz. Akıllı bir canlı varlık tarafından yapılmış olması gerektiğini biliyoruz diyor. Yani uzaylılar olabilir diyor. Dünya dışı canlılar olabilir diyor bu. Bu önemli işte dikkate değer bir ihtimaldir diyor. Yani biz hiç dikkate almıyoruz açıkçası. Çok saçma bir ihtimal çünkü. O canlıları da diyorsun ki sen Darwin'in öngördüğü şekilde evrimleşmiş olabilir diyorsun. O uzaydaki canlıları. Yani Darwin'in öngördüğü şekilde dünyada bir evrim olmadığını kabul etmiş oluyor. Yani uzaydaki canlılar Darwin'in öngördüğü şekilde evrimleşmiş diyorsa uzayı topu uzaya atmış oluyor. Şimdi uzayda da tabii o zaman diyor ki demiş oluyor ki hani uzayda ara geçiş formu var mı inceleyin. Uzayda canlı oluşmuyor mu onu inceleyin. Orasına biz karışmıyoruz der gibi oluyor. Dünyada olmuyorsa zaten uzayda hiç olmaz. Yani var olan canlıyı alıp zaten uzaya götürdüğün zaman ya yani bin bir tedbirle anca yaşatabiliyorsun. Dünyada oluşmayan canlılık uzayda dolayısıyla hiç oluşmayacaktır. Yani bu çaba da gerçekten çok aciz duruma düştüklerini gösteren bir şey.
Zaten böyle bir ödül koymaları bugüne kadar evrim üzerine dayandırdıkları bütün teorilerin safsatadan ibaret olduğunu kabul etmeleri anlamına geliyor. Yani evet. Hiçbirinin geçerliliği yok olduğunu kendilerine kabul etmesi anlamına geliyor. Evet. Bir de en son mesela bir cümle sarf etmişler. Hangi kriterlere göre alacağız? Doğaüstü ya da fizik kanunları dışı başvurular dikkate alınmayacaktır diye de altına not düşmüşler. Bu da çok ilginç.
Doğaüstü zaten yani kendi yaptıkları evet. Şey o zaten hayal ürünü, bilim evet. Dışı, mantıklı olmayan açıklama. O zaman kendi evet. Açıklamalarını kale almamaları lazım.
Yani şöyle diyor, bir bilgisayarın diyor doğada nasıl kendi kendine oluşur bize yazacaksınız diyor ama birisi yaptı demeyeceksiniz diyor. O olmaz diyor. Ama bunu mesela dersen işte tuşları şöyle tesadüfen oluşmuştur. İşte camı kumların arasındaki işte lavlarla tepkimeye girerek ondan sonra düz bir cam oluşmuştur ilk başta. Ondan sonra içindeki çipler de yavaş yavaş depremlerle demirin madeninin ortaya çıkmasıyla işte devreler yazılmıştır. Ondan sonra işte giriş kabloları vesaire hepsi zaman içerisinde milyonlarca senede oturun bunu yazın diyor bize.
Bunu da istemiyor aslında. Doğaüstü bir açıklama evet. Yapmayın demiş.
Evet. Şimdi evet nasıl
doğaüstü kendi... bir açıklama olmuş oluyor.
Şimdi bak Richard Dawkins Foundation. Richard Dawkins bir biyoloji değil mi? Biyoloji profesörü. Bilimle uğraşılan, yani bilimli olduğu bir yer. Oxford Üniversitesi. Ve, yani üniversitede bilim yapılır. Biyoloji bir bilim dalıdır. Biyoloji profesörü de bilimle iştigal halindedir. Bilimin kurallarına göre buluşlarını yapar, açıklamalarını yapar. Şimdi bu vakıftaki, şu yarışmadaki cümlelere dikkat ettiğimizde hiç science, scientific gibi kelimeler geçmiyor.
Evet.
sadece Darwinist temelli olacak deniliyor. İlk yani tamamen Darwin'in öne sürdüğü ve neo-Darwinist'ten öne sürdüğü bilimden uzak. Kendi dinleri, paganist dinleri doğrultusundaki kelimeler kullanılmış burada. Evet. Bak bu kelimelerin hiçbirisi bilimle literatür olmayan kelimeler. Bir kere bilim kelimesi geçmemiş. Science diye bir kelime yok şu evet. Yarışmada. Science diye bir kelime yok. Bu neyi gösterir? Biz bu parayı kendimiz harcamak istiyoruz kardeşim. Bu da bilimsel bir işlevi de yok. Biz de zaten bilimle uğraşmıyorduk demek manasına gelir. Israrla altına not düşmelerinin doğaüstü temellere, metafizik temellere evet. Bunu yapılan açıklamalar kabul edilmeyecek demelerinin sebebi de Allah yarattı. Bilim göstermiştir ki Allah vardır.
Denilmesini
bu hakikatin gerçek olmasına rağmen bunun söylemesini engellemeye çalışmak. Evet. Bu da son paraları benim anladım. Bunu bu parayı bitince evet. Ne yapacaklar artık bilmiyorum.
Parayı veren kişiyi mi kandırmaya çalışıyorlar bilmiyoruz. Yani dediğiniz sponsor, gibi sponsor adı Harry Lonsdale diye bir kişi ekranda görünüyor şu anda. Sponsor. O da demiş ki zaman içinde hayatın başlangıcının doğal seleksiyonla evrim ile nasıl ortaya çıktığını anlamada kimya ve fizik kurallarının yeterli olduğunu dünya öğrenecektir demiş. Yani daha sen üstteki söylediğin şeyleri kabul etmiyorsun ama fizik ve kimya kurallarının yeterli olduğunu bir kere baştan kabul etmişsin. Onu temellendirmeye çalışıyorsun.
Ama demek yaptığın ki tamamen burada, bu. Bakın öğrenecek dediğine göre yani hiçbir delilimiz yok şu an demiş oluyor.
Kesinlikle.
Yani kendi diyor ya, biz demiyoruz. Evet. Biz de diyoruz da gerçi. O kendisi de söylemiş oluyor. Hiçbir delilimiz yok diyor. Biz bu parayı ayırıyoruz bunun için diyor. Zaten. Yani umarım diyor bu hareketimizin sonucunda öğrenilecektir diye.
Ya sanki şu an kadar hiç para veren olmadı, hiç harcama yapılmadı. Evrim araştırmalar bulunması için zaten 150 yıldır milyarlarca dolar harcandı. Evet. Çok yüksek paralar harcandı. Bilim Allah'ın varlığını gösterdi bize. Bütün çalışmalar hep Allah'ın varlığını gösterdi. Evrim ne kadar beyhude olduğunu gösterdi. Yani bilimsel olarak evrimin olmayacağını ispatlar. Yani biz şu an mesela anlatıyoruz ya burada hocamızın vesilesiyle inşallah. Özellikle hocamız 1980 yılından bu tarafa evrimin olmayacağını insanlara anlatıyorken aslında yani bak sen kuş değilsin. Sen uçamazsın. Sen bir araba değilsin veya sen bir vinç değilsin. Ağırlık kaldıramazsın. Sen bir insansın. Konuşabilirsin ve yürüyebilirsin gibi çok temel mantık izahlarını biz aslında yapıyoruz şu an şurada. Yapılan anlatımlar bu şekilde. Yoksa bilimsel bir bulgunun neden olamayacağını anlatmıyoruz. Evrim çünkü çok çok beyhude bir şey. Yani bir bakterinin oluşumu için başka bir bakteriyle birleştiriliyor. İlk canlı iki bakteri. Yani mitokondri değil, dışarıda varmış. Onu yutunca o zaman ökaryot hücreler oluşmuş falan. Bugün kendi kitaplarında DNA'nın, ribozomun, proteinin ayrı ayrı oluşumlar halinde oluşamayacağını kendileri ispatlıyor zaten. Çünkü bir proteinin oluşması için aynı anda 100 tane proteinin hücrenin nukleusunda, nukleusundaki özel proteinlerle, oradaki pH oranıyla, oradaki maddelerin oluşturmuş olduğu plazma sıvısına ihtiyaç duyuyorlar. O sıcaklığa ihtiyaç duyuyorlar, o asiditeye ihtiyaç duyuyorlar. Ki protein sentezi ilk önce kopyalanmaya başlasın DNA'dan. Kopyalanan bu mRNA sitoplazmanın dışına çıkmadan önce Splice Zone isimli başka onlarca proteinin oluşturmuş olduğu bir komplekste işlenip şifre ihtiyacı olan hale dönüştürülüyor. Yani elden ele toplamda da binlerce 4950'ye kadar fazla proteinin işlev aldığı, görev aldığı bir fabrika haline dönüşmüş oluyor bütün hücre. Ve bakıldığında hücre olmadan protein olamıyor. DNA olmadan hücre olamıyor. Protein olması için ribozom olması gerekiyor. Ribozom olması için protein olması gerekiyor. Protein olması için DNA olması gerekiyor. DNA için hücre gerekiyor. Devam edeyim yani tekrar. Sürekli bu böyle gidecek. Dolayısıyla hücre tam ve eksiksiz var olmadığı sürece ne DNA, ne protein, ne de RNA tek başına oluşamıyor.
Bilim bunu gösteriyor. Kendisi söylüyor zaten bunu. İlk kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan hücrenin bir anda oluşması gerekiyor diyor. Bunun böyle olması gerektiğini biliyoruz diyor.
Zaten makalenin başında, duyurunun başında ne diyor? Hayat nasıl başladı? Hayat nasıl başladı? Şimdi Darwin de evrim teorisini ortaya attığında bu soruyu soruyordu ve cevaplanmamıştı bu soru. 2011'deyiz. İşin çok enteresan tarafı da bakın bu kadar okulda, bu kadar devlet tarafından resmi olarak okutuluyor ve daha birinci sorusunu cevaplayamamışlar hala. Bu kadar yaygın. Hayat nasıl başladı? 2011'de, 2011'e gelmek üzereyiz. Değil mi? Bir duyuru yapılıyor. İlk soru, ilk başlık, manşet, hayat nasıl başladı?
Hiçbir açıklamaları yok.
Evet. Bakın açıklamaları kesinlikle yok hocamın dediği gibi. Yaptıkları enteresan. Kendi içlerinde çelişkili açıklamalar var. Bakın canlının ilki diyor mesela.
Bunun ötesinde, bilim bunun ötesinde bir şey söylemiyor.
Metafiziktir. Mesela metafiziktir diyor. Bu bizim konumuz değildir diyor bir tanesi. O konuda doğru söylememek istemiyormuş.
Bir maddeden canlı maddeleri, öncelileri doğada kendiliğinden var olabilir.
Yani cansız maddeler canlı hale gelebilir.
Gelebilir bu. Laboratuvarda deneysel ispatlanmıştır.
Bakın ispatlanmışsa daha kimse söylesinler alsınlar 50 bin dolarlarını. Yani bakın ikincisi böyle diyor. Bir gün diyor bilim bunu yapacaktır. Ben inanıyorum diyor.
Cansız maddeden. Cansız maddeden. Bir canın oluşumunu laboratuvarlarda bu bilim yapacak. Ben bunu şey yapıyorum.
Herkes farklı bir şey söylüyor bakın.
Henüz daha yapamadık. Kusura
bakmayın. Kusura bakmayın.
Bakın dördüncüsü de yine bu iki arkadaş çok heyecanlılar gerçekten.
Evet. Hatta
size mantıklı geliyor mu?
İnanılmaz mantıklı gözlemliyoruz. Dahası bunu yapılıyor.
Bakın. Dünyanın en ünlü evrimcisi Richard Dawkins'e soruyoruz. Canlının nasıl oluştuğunu. Var mıdır cevabınız? Bilmiyoruz diyor. Bilmediği için de böyle acayip kampanyalar düzenliyor zaten. Bakın Allah da ayette bildirmiş bunu. İnşallah. Siz gerçekten birbirini tutmaz bir söz, çelişkili ve aykırı görüşler içerisindesiniz buyuruyor Allah. Zariyat suresi 8. ayette buyuruyor inşallah. Ya bakın bir tanesi diyor ki bu bilimin konusu değildir diyor. Ya o hiç o konuyla muhatap olmak istemiyor belli ki. Yani ben zaten çok fazla enerji harcayarak diğer konularda işte doğru söylememe olayına giriyorum diyor. Bu konuda da sokmayın beni diyor. O yüzden diyor ne diyeyim diyor. Ha bilimin konusu değildir diyeyim diyor. Öyle işin içerisinden sıyrılayım diyor. Bir tanesine soruyoruz diyor ki bu deneysel olarak ispatlanmıştır diyor mesela. Ne ispatlanmıştır? Hikaye. Öyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Bunu iddia eden birisi yok zaten. Yani ben burada gördüm sadece. Bu programlarda gördüm. Ender Elvecioğlu'na soruyoruz. Bilim diyor bir gün bunu yapacak diyor. Bakın kendinin oluşmasını bırakın. Bilim adamlarının bunu bir gün yapacağına inandığını söylüyor. Yani o kadar üstün bir teknoloji ki hücre.
Evet.
Kendi kendine oluşmasını zaten onu şey yapmış. Tamamen aklından çıkarmış. Umarım diyor bir gün bilim adamları bunu yapar diyor. Dawkins'e soruyoruz henüz bilmiyoruz diyor. Bilmedikleri için böyle işte uydurma makaleler yazacak. Dünya çapında insanların arayışına başvurmuşlar.
Evet. Hocam Allah Ankebut suresi 20. ayette inşallah şöyle buyuruyor. Aslında yani bunu şunu söylüyorum. Bu yarışma Allah'ın emrinin uygulanması. İnşallah şeytan Allah'a sınırım. De ki yeryüzünde gezip dolaşın da böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın diyor Allah. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bir bakacak şimdi onlar. Çünkü yaratan sadece Allah. Göreceği şeyler de sadece Allah'ın tecellisi.
İnşallah.
İnşallah.
Kısa bir aramız var hocam. Sonra devam edelim inşallah. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah. Hocam kangurudan bahsedelim biraz. Kangurunun çok yine mucizevi özellikleri var. Maşallah. Bildiğimiz gibi hepimiz biliyoruz kesesi var. Kesesinin biraz detaylarından bahsedelim. Bu kese ne işe yarıyor? Ne faydası var canlıdan? Bundan bahsedelim. Kese bir kere kangurunun yavrusu için çok korunaklı bir yer. Tam böyle onun hem ısı olarak hem dışarıdaki tehlikelerden koruyabilecek bir yapı. Maşallah. Bakın kanguru döllenmeden kısa bir süre sonra yavru kanguru hemen rahimden dışarı çıkıyor ve kesenin içine çıkmış oluyor. Yani o kadar küçükken çıkıyor ki kesenin içine kanguru yavrusu daha gözleri göremiyor bile. Ayaklarıyla elleri daha belli belirsiz yapıları. Yani böyle çok hemen döllenmeden kısa bir süre sonra keseye çıkıyor. Ve kesenin içinde o hücrelerin gelişmesi devam ediyor. Hücrelerin çoğalmaları, canlının şekil alması devam ediyor. Bu esnada göğüs, hayvanın memeleri tabii kangurunun memeleri kesenin içinde yer alıyor. Ve buradaki kesenin içindeki memeler farklı farklı süt veriyor. Biz incelediğimizde maşallah bunu da açıklayalım hemen. Kanguru çünkü birbirine yakın zamanlarda yavru doğurabiliyor. Ve bu doğan yavrular şundan da bahsedelim. Bir yaşına kadar kanguru süt emmeye devam ediyor anne kangurudan. Bir yaşına kadar.
Yani böyle bir insanın 2 haftalıkken doğup sonra 9 ayını İşte annesinin işte göğüs bölgesinde tamamlaması gibi bir şey aslında.
Evet. Ve evet 8 ay, ilk 8 aylık süreçte hep kesenin içinde oluyor yavru.
Evet.
8 aylık, ilk 6 ay hep kesenin içinde. 6 aydan sonra ilk defa kese dışına çıkıyor, yürümeye başlıyor. Ama 8 ayı keseye sığabiliyor tabii bu ilk 8 ayda. Kesenin içinde geçirebiliyor zamanını, vaktini. Oradan süt de emmiş oluyor. Ve 8 aydan sonra artık keseye de sığmıyor. Dışarıda tamamen yaşıyor. Ama 1 yaşına kadar, yani orada 4 aylık bir süreç daha var. 4 ay daha dışarıdan kesenin içine kafasını uzatarak süt emmeye devam ediyor.
Evet.
Bu esnada başka kanguru yavruları dünyaya gelebiliyor. Hı hı. Ve tabii bu insanlarda da böyle hepimiz biliyoruz. Hocam siz hatta daha iyi biliyorsunuz inşallah. Oradaki bebeğin dönem dönem ihtiyacı değiştiği için sütün kıvamı, muhteviyatı, içeriği değişiyor.
Evet.
Kangur'da işte bu aynı anda farklı yaşlarda, farklı aylarda yavru olmasına rağmen hepsinin emdiği göğüs farklı oluyor.
Evet.
Hepsinin meme ucu, emdiği meme ucu farklı oluyor. Ve bundan da tam o kangurunun ihtiyacı olan süt çıkıyor. Bakın 2 aylık bir kangurunun emdiği meme farklı oluyor. Ondan tam 2 aylık kangurunun ihtiyacı olan besin maddesi çıkıyor, süt çıkıyor, süt kıvamı. Diğer bir mesela 6 aylık bir kangurunun emdiğini düşünürsek de ondan da ona yönelik süt çıkıyor.
Evet.
Maşallah. Şimdi burada canlı doğdu. Değil mi? Hiçbir şeyden haberi yok. Ona gösteren yok. Kangurununa işte 3. memeden em demesi gibi bir şey söylemesi mümkün değil. Çünkü anne kangurunun da ondan haberi yok. Ya yani anne kanguru kaç aylık kanguruya ne miktarda ne oranlarla muhteviyet olan süt verilir? Bunu asla bilemez. Biz aklımız, şuurumuz vardır insanlar olarak. Mesela anne de süt çıkıyor göğsünden ama onun içeriği hakkında tam yavrusu ne zamanda ne ihtiyacı olacak? 6. ayda ne maddenin daha fazla barınması gerekiyor? Yağ oranının ne olması gerekiyor? Proteinin oranının ne olması gerekiyor? Bunu asla bilemez. İnsan bilemez, kanguru hiç bilemez. Anne kanguru da haberi yok bundan. Yavruların zaten hiçbir şeyden haberi yok. Bakın gözleri daha göremiyor diyoruz. Daha o halde kesenin içine çıkmış oluyorlar.
Evet.
Daha sonra görmeye başlıyorlar. Böyle bir durumdayken hiç hatası olarak başka memelerle karıştırmadan kanguru tam kendisine ait olan sütün çıktığı memeyi emiyor.
Evet.
Maşallah burada işte ilhamla hareket ettikleri çok belli. Biyolojik olarak da baktığımızda sebebine DNA'sında kodlu olduğunu görüyoruz kangurunun. Yani kangurunun DNA'sında değil mi? Oradaki süt bezlerine süt bezleri ona göre gelişiyor. Süt bezleri ona göre süt üretmeye başlıyor.
Tarifi var bu sütün içeriği değil mi?
Evet. Yani bir yavru bir memeyi emiyor dedik ama o yavru da şimdi büyüdükçe o memeden üretilen sütün de formu değişiyor. Muhteviyatı değişiyor.
Yağ miktarı artıyor.
Yağ miktarı değişiyor. Evet. Bunu da kontrol eden bir DNA görüyoruz. Bir bilgi var ortada. Onu yaratan Allah. O üstün bilgiyi oraya koyuyor inşallah. Onu vesile kılarak da hücrelerin oradaki süt üretimi aydan aya, günden güne değişmiş oluyor.
Evet. Ayrıca ilk başta keseye tırmanması da bence daha büyük bir mucize. Yani bir kesenin varlığından bir kere daha embriyo boyutundaki bir canlının haberi var.
Evet.
Yani annesinin tüylerine tırmanarak o kesenin nerede olduğunu bilecek bir kere. Yönünü bilecek, yönünü şaşırmayacak ve vücut dışında yaşamaması gerektiğini de yaşayamayacağını da bilecek bir şekilde. O keseye tırmanması annesinin herhangi bir katkısı olmuyor. Yavru kendi kendine tırmanıyor. Bu da çok büyük bir mucize aslında. Evet. Üzerine değinilmesi gereken bir olay.
Maşallah.
Maşallah.
Şimdi ilk yarıda bir kuş göstermiştik. Şimdi bir tane daha kuş gösterelim. Lir kuşu bu. Duyduğu bütün sesleri taklit edebiliyor. Bu çıkardığı sesler de kendine ait karakteristik sesi değil. Başka kuşların taklidi yapıyor. It's a very convincing impersonation. Başka kuşların taklidini yapıyor şu anda. O cinsteki kuşlar da yanıt veriyor onun çıkardığı seslere. Fotoğraf çek makinesi sesi çıkartıyor. Bayağı fotoğrafını çekmişler anlaşılan. Tabii bunlarla da sınırlı değil.
Maşallah.
Bakın. Araba alarmı büyük ihtimalle. Çok daha değişik sesler çıkartacak şimdi. Ağaç testeresi sesi bakın çıkardı.
Maşallah. İnsanlar korkar o bölgeyle.
Testere sesi bakın.
Birileri var ki. Küçücük kafası var değil mi? Evet. Ses telleri küçücük. Çıkardığı ses muazzam maşallah.
Bu yetenek ses yarışmaları oluyor değil mi? Taklit evet. yapıyorlar falan. Böyle 500 bin lira civarında falan para kazanıyorlar. Lir kuşunu çıkarsak herhalde. Bayağı bir para kazanır yani bu taklit. Aynısı çünkü. Tamamen gözünüzü kapadığınız zaman ağaç testeresi sesi evet. çıkartan bir insan daha önce ben taklitini yapan görmedim. Fotoğraf makinesi sesi çıkartıyor. Orada duyduğu ne varsa işte alaba, alarma. Gelen kişilerin çıkarttığı sesler falan, ormandaki diğer kuşların sesleri, hepsini duyduğu aynısıyla, tamamen aynısıyla çıkartabiliyor. Şimdi böyle bir şey, siz ses kayıt cihazı tesadüfen oluştu deseniz, size gülerler. Lir kuşu bunun canlı, etlisi, kanlısı bu sesi çıkartıyor. Aynı, duyduğu sesin aynısını tekrarlıyor size. İnşallah. Bunun da tesadüfen olamayacağı zaten öbürsünden daha da belli. İnşallah.
İnşallah. Yani can... Dediğimiz konu çok çok farklı. O mesela diyor Ender Halvacıoğlu. Ya şu an yapamadık diyor ama diyor ileride belki yapabiliriz. Canlı ile cansız arasındaki farkı o kadar büyütmeyin diyor mesela. O kadar büyük bir fark olmayabilir. Şu ana kadar yapamadık. Özür diliyoruz ama diyor ileride yapabiliriz belki. Canı diyor yani cansız maddeden canı yapmayı.
Bakalım.
Halbuki öyle bir konu yok. Evet. Hazırlandığınız zaman bakalım inşallah.
Ya can o kadar büyük bir şey affetmeyin. Ya cansızla can arasında böyle kutsal, çok farklı bir şey yok. Yani cansız madde, canlı madde arasında çok büyük bir fark yok.
Şimdi kutsal bir fark yok. Yani. Evet. Temelinde fikir şu yani. Haşa Allah'ın varlığını reddetmek üstüne kurulu bir şey. Evet. Bilimsel bir gerçek üzerine değil de illaki ne olursa olsun ben Allah'a inanmak istemiyorum üzerine kurulu haşa. Evet. Onu gerçekleştirme. İnkarını diretmek üzerine. Evet. Değil mi? Öyle geçiyor.
Pekiştirmek.
Evet. Onun üzerine kurulu bir şeyse. Halbuki Allah her yönünden bize bilimle kendi varlığını gösteriyor. İnsan zaten ancak tatmin olacağı şey Allah'ın varlığını anlamakta olur. Zaten yanlış bir yol, beyhude bir çaba olmuş oluyor. Can dediğimiz konu ise yani kısım kısım, parça parça canlı parçalarının cansız parçaların yani moleküllerin mesela proteinlerin ve organların normalde tek başlarına dışarıda bir fonksiyonu yokken vücudun içerisinde can bize gösteriyorlar. Hı hı. Akıl ve bilgiyle birlikte işleyen, çok mükemmel bir harmoniyle iş yapan biz orada hücreler görüyoruz. Hücrenin içerisinde de organeller görüyoruz. Organellerin içerisinde proteinler görüyoruz. Proteinlerin içerisinde amino asitler görüyoruz. Evet. Amino asitlerin içerisinde molekül görüyoruz. Hı hı. Sonunda haddi zatında aynı molekül, mesela karbon, kömürde yok mu mesela? Hidrojen, şurada mesela bardağın içinde su var. Suyun içinde yok mu? Canlı mı peki bu? Değil. Kömür bir canlı alameti gösteriyor mu? O atom aynı atom. Ya atomun canlı içerisinde bulunan formuyla dışarıda bulunan formu ayrı atomlar değil. Atom kainatın her yerinde aynı atom. Değil mi? Proton, elektron ve nötronların oluşturmuş olduğu kümeye atom deniliyor. Maddenin en küçük birimi. Uzayın her yerinde hidrojen, hidrojen, helyum, helyum, karbon, karbon, oksijen, oksijen, berilyum, berilyum ve bütün bu elementler aynı. Kainatın her yerinde aynı element. Evet. Sadece elektron ve proton sayıları değişiyor. O zaman elementin kendisi değişmiş oluyor. Aynı sistem karaciğerin içerisindeki bir hücrenin içerisine giriyor. Mesela Kupffer hücrelerine başlıyor. Kupffer hücreleri gelen materyallerin içerisindeki patojen bakterileri ayıklıyor. Onları öldüren bir işlem yapar hale geliyor. Aynı atom. Evet. Dışarıda da var. Demek ki canla cansız arasındaki fark kutsalmış. Evet. Kutsal değil diyor. Kutsalmış. Kutsalmış dedi. Kutsal bir şey. Allah'ın çünkü varlığını gösteriyor. Allah'ın yüce varlığını ve onun delaletlerini bize çok katı derecede bize gösteriyor inşallah. İnşallah. Bu böyle. Bilim bunu böyle gösteriyor. Yani aynı atom dışarıda hiçbir şey yapmazken senin karaciğerine geldiği zaman bir anda ne oldu da oldu? Allah orada öyle tecelli ediyor. Allah onu öyle kılıyor. Onun tek açıklaması olabilir inşallah. O yüzden bilim Allah'ın yaratmış olduğu dinle birlikte adı anılması gereken bir enstrümandır. Yani bir alet, bir işlevdir, bir kapıdır yani inşallah bilim. Bütün neresini araştırırsak araştıralım. Ne yaparsak yapalım biz hep aynı gerçekte karşılaşırız. Allah'ın varlığıyla karşılaşırız inşallah. Bu yani mesela literatürde bu cümleyi içinde kullanmak istiyorlarsa da son derece bilimsel bir kelimedir. Evet. Yani evet, literatür açısından söylüyorum inşallah. Zaten Allah her şeyin sahibi. Allah'ı tenzih ederim yani böyle tanımlamalardan ama literatür açısından da mesela dini konuşmak, Allah'ın varlığını konuşmak son derece bilimseldir yani. Bilim zaten bunu konuşur. Yani yüksek, evet, yüksek öğretim kurumları, rektörlükler, dekanlıklar, bölüm başkanlıkları, laboratuvarlar, enstitüler, bütün bilim adına ne varsa her yer ve her şey, her makam zaten Allah'ın varlığının üzerine kurulur. Bu son derece bilimsel, bilimsel literatürlere geçmesi gereken son derece modern bir görüş. Evet. Son derece çağdaş bir görüş. Ezelden ve ebede kadar da böyle olacak bir görüş inşallah. Genetik zaten bu çağ damgasını vuran ve özellikle evrimcinin içinden çıkamadıkları net bir durum. Evet. Değil mi inşallah? Hı
hı. Ya genetikten bahsetmişken yani insanlar şimdi günümüzde genetik laboratuvarlarında çeşitli maddeler üretiyorlar değil mi? Hormonlar üretiyorlar, aşılar üretiyorlar, proteinler üretiyorlar. Dilerseniz onlara değinelim. Yani bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Bazı hastalıkların tedavilerinde, işte aşıların üretiminde, vücutta eksik olan hormonların yerine konmasında biz bu teknolojiden yararlanıyoruz. Ama mesela bir maddenin üretilmesi veya bir ne bileyim bir bardağın üretilmesi gibi bir teknoloji değil bu. Aslında hücrede var olan, bir hücrede var olan bir teknolojiyi veya Allah'ın yaratmış olduğu bir sistemi başka bir hücre içerisinde aktive ederek onundan gerekli olan maddeyi almak üzere dayanan temel bir sistem. Şimdi ona bir bakacak olursak bir video mesela oynatalım, gösterelim. Evet, şimdi burada bir hücremiz var. Ve hücrenin çekirdeğinin içine de bir DNA parçamız var. DNA'mız var diyelim. DNA'nın şurada küçük bir kırmızıyla görülen hedef bir geni var. Bu ne olabilir? Mesela en çok bilinenlerden bir tanesi insülin. İnsülin hormonu ne deniyor? İşte laboratuvar şartlarında rekombinant teknolojiyle üretildi. Bu nasıl yapılıyor? Şimdi buradan değinecek olursak, insülin geninin DNA üzerinde belirlenmesi. Yani bir hücre içinde, o insülin üreten hücrenin içindeki DNA geni belirleniyor. Ve bu bir takım yöntemlerle hücre içinde, hücre dışına alındı. Çeşitli ortamlarda bazı enzimlerle reaksiyona girmesi sağlanıyor. Bakın şimdi DNA'nın ilgili enziminin, yani kırmızıyla gösterilmiş olan ilgili enziminin başından ve sonundan kesme işlemi uygulanacak. Özel yerlerden, özel belirlenmiş olan harflerin oluşturduğu yerlerden kesim yapılıyor. Bunu sağlayan özel proteinler var.
Evet.
Bu protein dışarıdan mı üretildi? Hayır. Zaten hücrenin içinde var.
Vardı.
Ama DNA ile protein bir araya getirilerek o genin oradan çıkarılması sağlandı.
Evet.
Evet, şimdi devam edecek olursak. Evet, özel bir noktadan kesiyor. Restriction enzim dedik. GATC, CTAG şeklinde bir kesimle uygulandı. Bunlar bir müddet sonra göreceğiz. Başka bir DNA parçasının üzerine yapıştırılmak üzere kullanılacak. Tabii sadece ilgili kesim değil, aynı sıraya sahip başka noktalardan da kesim yapılıyor. Yani tek bir noktadan kesim yapılmıyor. Aynı DNA'nın üzerinde, aynı dizilime sahip yerlerin hepsini bu enzim kesmiş oluyor. Şimdi bizim sadece ilgilendiğimiz kısmı bunun üzerinden ayırıp onun üretimine devam etme işlemimiz var.
Enzimin bilmesi çok evet, harika bir şey ya. Mesela bu tam keseceği yeri. Şu an çok net gösteriyorsun evet, mesela. Hı hı. Değil mi? Altta GAT, orada başta guanin var. Üste adenin de başlıyor. Aha. Diğer sağ tarafta da yine altta A, üstte G harfi var.
Evet.
Tam o harflerin olduğu yerden enzimin kesebilecek aklı ve hassasiyeti gösterebiliyor olması evet, müthiş bir hadise. Bu zaten yani bilim adamlarının da, evrimci bilim adamlarının materyalizmini açıklayamadıkları, burada tıkandıkları bir konu.
Evet, bu zaten laboratuvar ortamında yapılıyor. İnsanlar var olan başka bir proteine yaptırıyorlar zaten bunları. Yani elinize makas alıp kesmeniz gibi bir şey zaten söz konusu değil. Çok atomik boyutlardan bahsediyoruz.
Evet.
Yani elektron mikroskopu altında bile hani gözle görüp de kesme gibi bir ihtimaliniz söz konusu değil.
Elinizde
evet, yine Allah'ın yaratmış olduğu bir protein kullanılarak bu genin oradan alınması durumu söz konusu.
Şimdi evrimcilere sorduğumuz zaman, protein yapabiliyor musunuz diyoruz bizim yerli evrimcilere. Tabii ki yapıyoruz diyorlar protein. nasıl yapıyorsunuz diye sorduğum zaman işte evet. Erel Hocam'ın onun anlattığını cevabı. Söylüyoruz. Evet. Tabii onun orasını söylemek istemiyorlar aslında da biz de detayını soruyoruz. Başka proteinlere hücreye ürettirdiklerini görüyoruz. Biz ondan bahsetmiyoruz ki ve ondan bahsetmediğimizde çok çok iyi biliyorlar. Biz sıfırdan amino asitleri birleştirerek protein yapabiliyor musunuz diye soruyoruz. Onlar başka hücreleri ürettikleri proteinleri bize örnek olarak gösteriyorlar.
Evet, evet. Onun örneği şimdi videoda zaten göreceğiz. Şimdi bu hedef genimiz, hedef genimiz başka bir ortama alındı. Şimdi burada plazmit denilen yine aslında normalde hastalık yapıcı DNA veya RNA içeren bir takım hani virüs diye kabul edilebileceğimiz bir takım canlı doku parçaları diyelim bunlara. Bunlar normalde kendilerine ait bir üreme sistemi olmayan
bakteriler.
Evet, bakteri diyelim veya virüs diyelim daha doğrusu. Başka bakterilerin içine girerek onların üreme ve replikasyon dediğimiz DNA'nın üretme sistemini kullanan yapılar.
Evet, yani bir nevi yani esas genomun dışında bakteri evet. Sahip olduğu bir de plazmiti oluyor mesela. Evet. Orada da gen alışverişi yapıyor dışarıdaki arkadaşlarıyla.
Evet.
Virüsler de onu kullanıyor vesaire. Evet.
Serbest halde gezen DNA evet. Parçaları diyelim bunlara.
Yani özel yaratılma amacı o inşallah. Değil mi? Çeşitlenme evet. Ve gen değiş tokuşu kendi aralarında.
Evet. Maşallah. Şimdi bu plazmitler sarı ile gösterilen. Genelde yuvarlak bir şekilde oluyor bunların DNA'ları. Biraz önce kesme işlemi için uyguladığımız proteinleri plazmitler üzerine de uyguluyoruz. Ki aynı noktalardan kesilsin diye. Ve plazmitler üzerinde genelde tek bir noktadan kesilme oluyor. O çünkü küçük bir DNA zinciri. Aynı noktadan kesildiği zaman ve bizim ilgili genimizde bu plazmitler aynı ortama konulduğu zaman yapışmalarını sağlayarak yeni bir plazmit ortaya çıkmış oluyor aslında. Şimdi göreceğiz. O enzimin aynısını kullanarak aynı noktadan kesim yapıldı. Daha önceden kesmiş olduğumuz genle aynı ortama konulduğu zaman bunlar birbirleriyle yapışıyorlar. Evet, önceki genimiz geldi. Buraya yapıştı. DNA ligaz denilen başka bir enzimle de fosfat bağları tekrar sağlandı. Ve ortaya aslında yeni bir plazmit ortaya çıkarılmış oldu. Şimdi burada da üretimi yapacak olan hedef bakterilerimiz var. Bu plazmitlerin bir şekilde hedef bakterinin içine girerek DNA'sını üretmesi ve kendi kendine üretmesi gerekiyor. Evet, şurada gördüğümüz hedef genimiz. Elektrik şoklarla, bir takım kimyasal uyarılarla hücrenin içine girmesi sağlanıyor. Tabii isteğimiz dışında başka yan ürünler de ortaya çıkacak. Yani istemediğimiz başka plazmitler de var. Bunlar kültür ortamında üretilerek bakterilerin çoğalması sağlanıyor. Bizim üretmek istediğimiz, o kırmızıyla gösterdiğimiz üretmek istediğimiz gen
evet.
Çeşitli proteinler üretiyor. Bu ne olabilir? İnsülin olabilir. Büyüme hormonu olabilir. Ne bileyim hepatit mesela aşısı var. Hepatit aşısındaki hepatit B mesela virüsün üzerindeki yüzey antijeni olabilir.
Evet.
Bunun üretimi olabilir. Bununla ilgili gen olabilir.
Sindirim enzimleri olabilir.
Sindirim enzimleri olabilir. Yani yapılabilen birkaç tane günümüzde yapılabilen bu tip örneklerimiz var. Bu hücrelerin bunu üretmesi sağlanıyor. Ve bu hücreler bir müddet sonra milyonlarca, milyarlarca farklı evet farklı çeşit haline geliyor.
Yani bu şimdi, demek ki Allah'ın insanların hizmetine sunmuş olduğu bir fabrika.
Evet.
Yani insanın
evet.
Yapamadığı proteini bakteriler yapıyor. Hı. Allah bir kapı gösterdiğimizde o bakteriye istediğimiz spesifik ihtiyacımız olan proteini ürettirebilme teknolojisini veriyor.
Evet.
Yani o fabrikanın kapısının anahtarını bize veriyor. Evet. Biz istediğimiz gibi fabrikayı açıp kullanıyoruz. Hı-hı. İstediğimiz ürünü üretmek için.
Evet.
Bizim yapamadığımızı bakterinin yapması, evet. Bakteri dediğimiz top ve ucu kadar bir gözü kulağı hiçbir şey olmayan bir canlının
evet.
Yaptığı şeyi biz aciz içerisinde, bak aciz içerisinde, teknolojik açısından yenik vaziyette, bilimsel açıdan ona üstad, biz öğrenci olacak vaziyette.
Evet,
o çünkü ya Allah bu şekilde şu an kılmış durumda. Ve mesela virüsün bakterinin içerisinde DNA'yı naklederken bile virüs kullanıyoruz. Çünkü virüs çok daha temiz, hiç mutajen olmayan yani bu anlamda tam yerli yerinde geni nakledebilen bir canlı.
Evet.
Bu anlamda Allah bize kendi üstünlüğünü gösteriyor.
Virüs İnşallah. Öğreniyor, biz öğrenemiyoruz.
Virüs yapabiliyor hatasız, biz yani. Yapamıyoruz. Bakteri yapıyor, biz yapamıyoruz. Biz bu anlamda ona muhtacız. O ne? Bak, toplayının ucu kadar bir canlı. Biz ne? Onun 100 trilyon katıyız. Gözümüz, kulağımız var, beynimiz, hafızamız var. Aklımız ve irademiz var artık. İnsan olduğumuzda üstün olan her özelliğimiz üstün diyoruz. Ama Allah ona muhtaç bizi kılıyor. İnşallah. Bu anlayan için, objektif bakan bir göz için, vicdan sahibi insan için son derece yeterli bir şey. Evet, evet. İnşallah.
Allah bize nasıl Allah hastalığı, evet, Allah nasıl hastalığı vermişse şifa yöntemlerinde bilim adamlarının beynine ilham ediyor bir şekilde ve bu tip yöntemlerin ortaya çıkmasına bilim adamları vesile olmuş oluyorlar. Şimdi bir resim göstereceğiz. Yani burada çeşitli uygulamalar, şimdi bakteri üretti dedik, plazmitten çeşitli genler üretti, proteinler üretti. Biz bunun proteinini kullanabiliriz. Mesela burada ne örnek verilmiş? Büyüme hormonu örnek verilmiş. Bu şekilde
growth,
evet. Büyüme hormonu bu şekilde üretiliyor. Mesela kalpte kalp krizi geçirdikten sonra ilk birkaç saat içinde uygulanan pıhtı açıcı bir enzim var. Bunun üretimi de bu şekilde gerçekleştiriliyor. Veya genini kullanabiliriz. Yani bu şekilde plazmitlerin üzerinde replike olmuş geni üzerinde çalışmalar var. Mesela denize yayılmış petrolün temizlenmesine vesile olacak bakterilere bu gen aktarılarak temizleme işleminde kullanılması gibi veya bitkilerin daha verimli hale getirilmesi, genetik çalışmalarla daha verimli hale getirilmesi gibi işlemler bu şekilde
evet,
geliştirmeler yapılıyor.
En verimli ve etkili gübreyi yani bitkinin fotosentezde ve kendi fizyolojisinde kullanacağı en verimli azotu bakteriler üretiyor.
Evet, evet.
Ürettiriliyor. O oradan kullanılıp bakterinin ürettiği gübre en değerli gübre.
Evet, evet.
Ondan sonra petrol gibi mesela çevre kirlenmesi olduğunda petrolün içerisindeki karbon bileşiklerini parçalayıp zararsız çevre kirliliğini ortadan kaldıracak enzim bakterinin genine nakledilerek
evet.
Çevre kirliliği ortadan kaldırılmış olabiliyor.
Evet.
Gibi çok geniş safhada müthiş bize hizmetleri var maşallah bakterilere.
Yani bunlar Allah tarafından bizim hizmetimize sunulmuş.
Aynen
hazır
öyle.
Olarak. Yani aslında bilim adamlarının yaptığı bir şey
yok. Aynen öyle, evet.
Olan bir şeyi bize sunmuş oluyor. Yani bilim adamlarının vesilesiyle ortaya çıkmış oluyor. Maşallah.
İnsanoğlu yer evet. Değiştiriyor.
Evet.
Mevcut olan bir şeyin üzerine yer değişikliği yapıyor. Ve oradan kendisi menfaat sağlamış oluyor. Onun faydasına dönüşen bir şey olmuş oluyor. İnşallah biz Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Bu da Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler inşallah.
Tabii bunlar biz yararlı kısımlarını saydık. Yani insanoğlunun elinde imtihan vesilesi olarak bunlar zararlı amaçlar için de kullanılabilir. Ama bizim esas amacımız faydalı bir şekilde bunlardan yararlanmak. İnsanoğlunun faydasına yararlanmak şeklinde.
Maşallah.
Maşallah. Hocam bir canlıdan bahsetmek istiyorum. Bir yaban arısı türü var. Bir alabilir miyiz? Ondan bahsedelim. Pepsis türünün adı. Tarantula'yla yapmış olduğu bir mücadele var Pepsis'in. Ondan bahsedelim. Bakın şimdi Tarantula'yla karşılaştığında bu yaban arısı. Tarantula bir kez sokuyor yaban arısını. Ama yaban arısının vücudundaki kimyasal mekanizma sayesinde onun vesilesiyle o zehir yaban arısına etki etmiyor. Daha sonra yaban arısı tarantulayı sokuyor. Ama neresinden sokuyor? Karnının sol üstünden sokuyor. Öyle bir hassas, en hassas bölgesiymiş vücudundaki tarantulanın. Maşallah adeta onu biliyormuş gibi. Tam oradan sokuyor. O da zehir enjekte ediyor. Tarantula ne oluyor bunun sonucunda? Ölmüyor, felç oluyor. Felç oluyor. Amacı da zaten felç olmasını sağlamak, ölmesini sağlamak değil. Daha sonra karnında bir çukur açıyor. Larvasını o çukura bırakıyor.
Bakın böyle
bilim kurgu filmi gibi ama maşallah bu işlemler aynen gerçekleşiyor. Bilim adamları sonuçta bunu inceliyorlar. Larvasını o çukura bırakıyor. Daha sonra ayrılıyor gidiyor. Larva büyüyene kadar o yaşayan tarantula hala organizma olarak, biyolojik olarak yaşayan tarantulanın içinde onunla sürekli taze etle beslenerek gelişimini gerçekleştirmiş oluyor.
Kıpırdayamıyor olduğu yerde ama ölmüyor da.
Evet, ölmüyor da.
Taze.
Hem korunaklı bir yer olmuş oluyor. Çünkü tarantula çukurlarda yaşıyor. Toprak altındaki çukurlara. Arı tekrar tabii onu o çukurlara bırakıyor. Hem o çukurlarda kalmış oluyor. Güvenli bir ortam tarantulanın vücudunda. hem de sürekli olarak o gelişeceği döneme kadar besinle buluşmuş oluyor.
Tarantula sadece böcekle beslenen bir örümcek bu arada, onu hatırlatalım. Başka hiçbir şey yemiyor yani. Evet. İri bir böcek, ürkütücü bir böcek ama sadece böcekleri yiyen bir örümcek tarantula.
Şimdi bakın, kurbağaların da pek bilinmeyen bir özelliğinden bahsedelim o zaman. Midede üreyen kurbağalar. Şimdi kurbağa yumurtladıktan sonra yumurtasını yutuyor. Yumurtasını yutuyor. Bakın, yumurtanın gelişim süreci 6 hafta. Yumurtadan kurbağanın çıkma süresi. Yeni kurbağanın, yavru kurbağanın. 6 hafta boyunca midede asit salgılanmasın diye kurbağa hiçbir şey yemiyor ve içmiyor.
6
hafta. Evet. Maşallah. Ayrıca tabii nihayetinde kendi midemizden de biliyoruz. Hiçbir şey yenmese bile midenin bir muhteviyeti var. Asitli bir tabakası var, yüzeyi var. Bakın, yumurtadan prostaglandin E2 adlı bir salgı salgılanıyor. Bu da o midedeki asidik yapıdan yumurtanın zarar görmesini engelliyor. Yumurtadan da salgı salgılanıyor. Maşallah. Yumurtanın içinde gelişmekte olan canlının da besine ihtiyacı var. Kurbağa yumurtaları kurbağaların kendi vücutlarına oranla çok daha büyük oluyor, iri oluyormuş. Dolayısıyla içinde o sarı, hani o besinin bulunması da daha fazla miktarda oluyor. Dolayısıyla gelişmekte olan canlı ondan 6 hafta boyunca ondan beslenerek o rahat rahat ona yetiyor. 6 hafta sonra midesinden o mide borusu, daha doğrusu yemek borusu genişleyerek, çok büyük miktarda genişleyerek canlının ağzından dışarı çıkması sağlanıyor yeni kurbanın. Bakın burada resimler var hatta. Maşallah, gördüğünüz gibi yavru kurbağa anne kurbağanın ağzından dışarı çıkıyor.
Doğum sırasında.
Resimler gördüğümüz. Evet. Böyle bir hakikaten doğum işlemine benzetebiliriz. Evet. Böyle bir işlem gerçekleşiyor. Ve bundan sonra da kurbağa hayatına devam ediyor. Maşallah. Maşallah. İlk baktığımızda yine araştırmadan hiçbir anlam ifade etmeyen bir hareket. Evet. Yumurtayı yutma hareketi. Ama detayına baktığımızda o hareket yumurtanın korunması için şart. Çünkü kurbağa demek ki doğada öyle bir ortam bulamıyor, değil mi? Daha başına zarar gelebilecek bir ortam var dışarıda o yumurtanın. Ama baktığımızda korunabilecek en güvenli ortamı alıyor midesine. Maşallah, bunu da yutarak gerçekleştiriyor. Tabii şimdi baktığımızda kurbağanın midesinde salgılandığı asitlerden haberi var mı? O asitlerin yumurtaya vereceği zarardan haberi var mı? Değil mi? Yani bunlardan haberi olmadı.
Asitten bile haberi yok zaten.
Çok açık.
Zararından olması mümkün değil.
Evet. Yani. Orada mesela yumurtanın salgıladığı bir sıvı var ama o besin olmadığında, hani asit miktarı midede artmadığında yumurtayı koruyabilecek bir sıvı. Evet. O sırada kurbağa beslense, başka değil mi? Beslense evet. Bir maddeyle. Oradaki asit miktarı arttığında o yumurta illaki zarar görecek. Ama beslenmiyor işte. 6 hafta boyunca sabrediyor. Burada yine doğadaki fedakarlığı, sevgiyi ve şefkati yine görüyoruz. Evet. Bakın, orada yumurtaya zarar gelmesin diye 6 hafta boyunca aç kalıyor.
Evet. Bir de o prostaglandin denilen maddeden bahsettin. Bizim kullandığımız ağrı kesiciler var. Normalde mideye zarar verir değil mi? Uzun süre evet. Kullanıldığı zaman. O ağrı kesicilerin prostaglandin maddesinin yapımını engellemesi sebebiyle bu şikayetlere biz maruz kalıyoruz. Prostaglandin de bizim midemizde de kullanılan bir madde. Midemizin duvarını asite karşı koruyan bir madde. Bu olmadığı zaman veya yapımı engellendiği zaman ülserlerle karşı karşıya kalınıyor. Ama kurbağa bunu baştan itibaren biliyor, bu maddenin ne işe yaradığını. Biz daha yeni öğrendik. İlaçların vesilesiyle.
Evet, maşallah. Ya sadece canlının mesela benziyor olması, evet. İşte kurbağa da mesela prostaglandin, insan da var. O zaman kurbağa insandan gelmiştir diyor.
Evet.
Ya bu son derece saçma ve bir masaldan başka öte bir şey değil. Benzerlik olması gerek fiziksel, gerek fizyolojik olarak enzimlerin, hormonların ve bazı iç mesela organların benziyor olması, yani bunu birbirine görünüşte veya işlevsel olarak benzeşiyor olması onun ondan geldiği anlamına hiç gelmez. Evet. Çünkü biz dünyaya baktığımızda insan üretimi olan birçok şey var. Birbirine çok benzeyen, neredeyse aynısı olan. neredeyse tıpatıp birbirine benzer olan birçok şey olarak karşılaşırız. Yani mesela her arabayı görürüz, bilgisayarları görürüz, kıyafetleri görürüz. Bunların birbirine benzer şekilde olması dünyada ve kainatta atomların ve elementlerin belli miktarda, renklerin belli sayıda, ondan sonra kimyasal ve fiziksel kuralların belli miktarda olmasından dolayıdır. Elbette ki canlılar birbirine benzeyecektir. Çünkü zaten mevcut element sayısı ve mevcut kurallar belli. Elbette ki mesela insanın yaptığı arabalar birbirine benziyor. Yani tekerleksiz araba olursa biraz, ama hepsi tekerlekli. 4 teker var. Hepsinin bir şanzımanı var. Hepsinin bir motoru var. Evet. Hepsi bir yakıt yakma teknolojisine sahip. Denebilir mi ki o zaman mesela 2 tane farklı marka ve modele sahip farklı fabrikalardan çıkmış araba birbirine mesela çok çok benzeyen arabalar olsun, spor model olsun mesela. Bunlar genelde birbirine benziyorlar. Denebilir mi ki bunların her ikisi de aynı yerden gelmiştir. Biri birinden değişerek kendi kendine gelinebilmiştir. Evet. Denebilir mi? Tabii ki denemez. Her ikisi de farklı mühendislerin farklı çalışmaları, farklı zamanlarda, farklı insanların farklı çabaları sonucunda farklı yerlerde üretilmiştir. Evet. Benzeme ise sadece benzemektir. Evet. Benzeşme aynı kökenden geldiğini bize göstermez.
İki farı var diyor mesela, o yüzden.
Evet, aynı yani birçok benzerlik. Hatta aynı yapıları da görebiliriz canlının üzerinde veya insanların yaptığı dünyadaki bu bütün alet edevat, teknolojik her şeyi de görebiliriz. Her evin camı vardır ama her cam farklı yerde yapılır. Yani her televizyonun içerisinde kırmızı renk ve sarı renkleri oluşturan bir tüp vardır mesela. Ama o farklı teknolojiyle farklı yerlerde üretilmiştir.
Ayrıca
gibi çok örnek verilebilir. Evet.
Ayrıca bir de benzemek zorunda. Hayatın devamı evet. için benzemek zorunda. Niye? Biz et yiyoruz değil mi? Yani hayvan eti yiyoruz. Eğer hayvan eti içindeki moleküller, yapı taşları bizim vücudumuzdan farklı bir madde olsaydı biz onları zaten besin olarak tüketemezdik. Veya bitkilerin farklı bizim moleküllerimizden farklı moleküller üretmiş olsalardı bize herhangi bir faydaları olmazdı. Yani bizim vücudumuzda kullanılabilmeleri için de, besin maddesi olarak kullanılabilmesi için de bir benzeşme gerekiyor.
Yani aynı besin maddeleri var. Aynı evet. besin maddelerini yiyoruz çünkü birçok evet. yani canlılar.
Bizim enzimlerimiz onların evet. etlerinin hangi yapıda olduğunun farkında ki ona göre sindirim işlemi yapıyor mesela.
Evet. Mesela patates yiyor. Evet. Patatesi sadece insan mı yiyor? Yani birçok canlı türü var patatesi tüketen. Evet. Evet. İçinde ne var? Nişasta var. Nişastayı çözen proteinin adı ne? Amilaz. Amilazı olmayan canlı o zaman patatesi nasıl sindirecek? Yani bunu çözen madde bu. Amilaz maddesinin yani amilaz enziminin amilaz enzime sahip olan bütün canlılar yani patatesi tüketen veya nişastaları tüketen bütün canlılar o zaman aynı şekilde evrimleşmiştir denebilir mi?
Kesinlikle denemez.
Sadece bu aynı CC'de motora sahip olan arabaların farklı muhakkak modeldeki arabaların sadece benzeyen motor teknolojisine sahip olmasından öte bir şey değildir. Evet. Ya bir şeyin aynı yerden gelebiliyor olması farklı bir şey. Benzediğinden dolayı yani benzerlik olması farklı bir şey. Ve benzemek zorunda zaten söylediğin gibi. Evet. Atomlar belli. Yiyecek maddeleri belli. Protein, yağ, karbonhidrat, insanoğlu ve canlılar bunlarla besleniyor. Başka madde yok ki zaten. Başka protein yani başka zaten element de yok. Dolayısıyla apayrı bir şey olamaz. Zaten benzemek zorunda. Zaten
dönüşümün sağlanabilmesi için bu gerekli.
Evet, zaten olmak zorunda zaten. Ama zaten bu da bir mucize. Allah mevcut mesela element içerisinde, mevcut koşullar içerisinde Allah milyonlarca çeşit canlı yaratmış durumda. Maşallah. Milyonlarca çeşit protein yaratmış durumda. Protein 4 harfli bir alfabenin ürünü DNA'dan oluşuyor. Buradan çıkan milyonlarca çeşit protein var. Milyonlarca çeşit canlı var. İnsana versek mevcut elementlerle ve bu mesela DNA harfleriyle bu kadar fazla çeşit zaten hiç çıkartamaz. Bunların bu kadar fazla çeşitli olabiliyor olması tabii ki Allah'ın bir mucizesi. Benzemesi de inşallah Allah'ın yarattığının göstergesi. Yani bütün her şeyin sahibi Allah inşallah.
İnşallah. Biraz evrimcilere fosil gösterelim.
Gösterelim.
İnşallah. Solikant fosili bu. TRT'de haberini yapmıştı bu canlının. TRT haber yapınca pankartlarla sokağa döküldüler bir kısım kişiler. 240 milyon yıllık bakın solikant fosili. Bu da şu anki hali yüzlerce kez görüntülendi ve bulundu zaten örneği. Tamamen aynı.
pankartlar deyince aklıma geldi Akın Hocam. Pankartlarda şu yazıyordu. Yeni Harun, yani Sayın Anadolu Tenzi değil mi? Yeni Harun Yahyalar istemiyoruz diye yazıyordu. Evet. O zaman da hocamız şey demişti. O zaman siz yeni bilimsel gelişmeler istemiyorsunuz. Yeni teknolojik bulgular istemiyorsunuz. O zaman siz çağdaşlık, medeniyet istemiyorsunuz. Yani o zaman bir de bakalım dedi kaç kişi var bu pankartı gösteren? 20 kişi. E tamam, yani bütün Türkiye veya dünya milyarlarca kişi var. Onların içinden bir 20 kişi bunları istemiyor olabilir. E ne yapalım, evet. O da onların kararı demişti.
Tabii inşallah. Çok mesela şeyler var. Ben geçen gün televizyonda izledim. İlkel kabileler var. Orada bir kıyafet giydiriyorlar. Bir ayinleri var mesela. Çok büyük bir kıyafet giydiriyorlar. O kıyafetle böyle bir meydan ortasında, yani çok büyük bir kıyafet ve püsküllü bir kıyafet, böyle dönüyor, koşuyor. Etrafında dönüyor. O böyle birisine çarparsa ona uğursuzluk getireceğine inanıyorlar ve buna kesin inanmışlar mesela. Gerçekten öyle bir avuç bir topluluk var mesela o dünyanın bir ucunda. Şu an ülkeyi hatırlamıyorum. Yani böyle insanlar olabiliyor, dünyada yaşayabiliyor. Yani mesela onun uğursuzluk getireceğini ve o kişiye kötü şans getireceğini, tabii onların batıl inanışı, düşünüyorlar mesela. Oraya giden sunucu da ondan etkilenmiş. Aman değmesin bana diyor. Çok enteresan görüntüler vardı. Bu tarz insanlar batıl olabiliyor. Yani batıl inançları olan insanlar olabiliyor.
Oluyor, evet.
Garip bir durum yani. Değil yani. Ama evet. Bunu bilim adına savunurlarsa tabii bizi ilk başta hocamızı karşılarında bulurlar.
O garipliği daha da arttıran bir şey olmuş oluyor. Evet. Daha da garip yani. Olabilir, evet.
Bu aslında şimdi bu verdiğimiz örnek şunu da çok hani tehlikeli bir şey olduğunu gösteriyor. Hayata bakarken gelenekçi bir zihniyetle bakmak çok yanlış. Yani dünyanın mesela herkes için geçerli bu. Bizim için de geçerli. Bizi izleyen herkesin ve tüm dünya için geçerli. Kimisi Hristiyan ailede doğuyor, kimisi Musevi ailede doğuyor, kimisi ateist ailede doğuyor, kimisi işte biraz önce örneğini verdiğimiz bir kabilenin içerisinde doğuyor ve orada mesela ayinin ortasında o dönen kişiden etrafındaki kişileri görebiliyor. Mesela o görevi almış. Ve onun için çok önemli bir şey. Hayatındaki en önemli şey belki o. O ayinde o elbisenin insanlara çarpmasını engellemiyor ve çok ciddiye alıyor bunu. Çok önemli bir şey olarak görüyor. Şimdi o kişi için de geçerli. Mesela müşrik ve yobaz karakterli bir ailenin içerisinde doğmuş bir kişi için de geçerli. Herkes için geçerli. İnsanın amacı öğrendiği geleneklerini devam ettirmek değildir hayattaki amacı. İnsanın hayattaki amacı Allah'ın doğrularını bulup onları yaşamaktır. İnsanın tek amacı budur dünyadaki. Ya Allah benden ne istiyor ve ben bunları kusursuz bir şekilde nasıl yaparım? Amaç budur. Doğruları insan geleneklerine göre belirlemez. Eğer öyle düşünüyor olsak o zaman biz Hristiyan'ı anlatamayız ki o zaman. Veyahut da bir Musevi'yi anlatamayız ki. Mesela babasından işte üçleme inancını öğrenmiş bir Hristiyan farz edelim. Şimdi kalkıp da o zaman biz diyemeyiz ki vazgeçmek bu yanlış bir iddia diyemeyiz eğer amaç gelenekleri devam ettirmek olsaydı. Amaç Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gerçekleri devam ettirmektir. Mesela bir insan annesinden, babasından, atasından ehl kitapla görüşülmeyeceğine dair bir telkin almış olabilir. Ama Kur'an ayetini gördükten sonra bundan hemen vazgeçer. Veyahut da başka bir konuda işte başka telkinler almış olabilir. Din adına telkinler almış olabilir. İşte dinler şu haramdır, şu yasaktır tarzında telkinler almış olabilir ama bu önemli değil. Kur'an'a göre hemen düzeltmesi gerekiyor. Eğer Kur'an'a göre düzeltmezse bir Hristiyan da Kur'an'a göre düzeltmeyip geleneklerini devam ettiriyor. Bir Musevi de, bir ateist de kendi geleneklerine göre zaten devam ettirmeye kilitlenmiş. O yüzden Kur'an'a uymuyor. Şimdi biz Müslüman olarak bunu yaparsak, biz yapmayız tabii Allah'ın izniyle, yaparsa bir kardeşimiz cahilliğinden bu yanlış olur. Ama Kur'an'a göre hemen düzeltirse zaten yani ondan güzel bir şey olmaz zaten Allah'ın izniyle.
Zaten öbür türlüsü çok feci bir şey olur. Ataların dinine uymuş olur.
Evet.
O zaman haşa Allah'ı bırakıp atalarını tercih etmiş oluyor. Atası ne derse, atasından ne gördüyse, atasının dini neyse ona tabi olmuş oluyor. O da Kur'an'da birçok ayette sıklıkla tekrar edilen atalarının dinine uyulmamasının gerektiği, yanlış yolda olduklarını bilerek ve görerek, atalarını ya bir şey bilmiyor ve onların yaptığı şey yanlış bir sapıklık içindeyseler diyor Rabbimiz. Mealen söylüyorum. Değil mi? Yani diyor ki mesela peygamber, Allah bir elçi gönderiyor inşallah. Kur'an'daki hani genel olarak mealen söylüyorum. Dosdoğru tebliğini ve Allah'ın varlığını ve dinini tebliğ ediyor. Elçi görev olarak Allah'ın dinini, dost doğru dinini, yalın olan dinini tebliğ ediyor. Oradaki halk yok diyor. Biz diyor senin gönderdiğin şeye kafir olanız, biz atalarımızı üzerine bulduğumuz dine tabi oluyoruz diyor. Onu tercih ediyor. Yani atası dediği sürelerden beri gelen geleneklerin oluşmuş, alışkanlıklar, gelenekler oluşturduğu bu yobaz zihniyet, günümüze uyarlayacak olursak, ataların üzerine buldukları din işte bu olmuş oluyor.
Allah bize Kur'an'da aklınızı kullanmayacak mısınız gibi bir öğütler vermekte. Evet. Yani geleneksel bir anlayışla, yani dediğiniz gibi atalarına uyma durumunda insanın aklını kullanmasına gerek yok. Zaten hazır olan bir şeyi uygulamaya devam etme gibi bir durum var ama Allah katında bu yerilmiş, yani uygun olan davranış olarak görülmemiş. Her insan aklını kullanması gerektiği birçok ayette belirtilmiş. Biz de aklımızı kullanmamız gerekiyor inşallah.
Yoksa doğruyu bulması mümkün değil yani inşallah.
İnşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. Evet, yaklaşık 2 saat sonra saat 8'de tekrar bir sohbet programımız olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.